Bu bir tekrar yayındır.
Murat Aşık ve Oğuz Altay'la Boğaz'ın iki yakası, başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Çarşamba olduğu gibi Boğaz'ın iki yakasında Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda ve YouTube kanalımızda Oğuz Altay ve Murat Aşık'la beraber Boğaz'ın iki yakasında birlikteyiz. Oğuz abi hoş geldin.
Hoş bulduk.
Murat hoş geldin ki merhabalar. Aslında içeride program öncesinde detayları ayrıntıları konuşmasak da hayata dair paylaşımlarımızı yaptık. Öncelikle geçmiş olsun.
Teşekkür ederim. Bir kez daha. Geçmiş olsun Murat. Ama iyisin, iyisin.
İyiyiz abi, iyiyiz.
Toparlanmışsın. Damarlar.
O çok kötüydü bu ihale ya.
Sıkıntılı bir süreç atlattın.
Makyöz talep ediyorum kanallara bundan sonra.
Kapanmaz yarayım diyor. Yani
bak gene buldun.
Ya görüntü kötü, hani bir acısı falan yok şu anda.
Ya bir şey olmaz.
Abi şeyle birleşti, böyle Voltran gibi oldu işte, ateş oldu. Sonra biraz bağırsaklara sıkıntı oldu. Üstüne bu oldu falan.
Çok da enteresan. Evde çocuk varsa zaten okula falan
önce zaten bir tur geçtik. Yani, evet. Önce büyük kız oldu.
Oradan
sonra küçükler oldu. Sonra bana geçti.
Ya neden? Eşe oradan devam ediyor.
Oradan bahçıvana, bahçıvandan uşağa.
sonra da sırayla bize doğru geliyor buraya.
Geliyor.
Doğru.
Gelmez şu an dinçiz.
Şaka şaka.
Sıkıntı yok.
Gelecek ne varsa.
Gelecekse de gelsin, senden gelsin diyor. Dedermişiz Murat. De
ver alttan arabeski be.
Alttan telefonu yani. Sana gelen bana gelsin diye devam ediyor.
Tabii.
Peki. Sevgili dinleyenler, tabii interaktif program yapıyoruz. Hem dinleyici sorularıyla programın yönünü belirliyoruz. Hem de zaten yönünü belirlemeye gerek yok zaten. Gün geçmiyor ki yeni bir olay yaşamayalım modunda devam eden bir sürecimiz var. Trabzonspor Fenerbahçe maçının yankıları bitmeden, ardından hakem skandalları ve sonrasında sızdırılan video paylaşımları, efendim nasıl sızdırılıyor, nasıl oluyor bunlar, her pozisyona penaltı çalan hakemlerin bir kez daha izledikten sonra VAR'da değil de daha sonraki izlemelerde aslında hata yaptığını kabul ettiği bir sürece varıyor. Buna bir savunma olarak her cepheden farklı sesler yükseliyor. Bunu konuşurken bir anda milli takımın o gerçekten 2024 için bizi umutlandıran, çok şey beklenti içine sokan bir milli takım vardı ve onun hazırlık maçlarındaki, test aşamalarındaki mücadelelerinde sansasyonel skorları ile birlikte maalesef gündemi gene milli takım üzerinden yoğurmaya başladı. Ama
bütün bu saydığın kümenin ortağı ne? Hani eskiden kümeler vardı ya, böyle yaparak ortada bir
tabii
şey
tabii ki
oldu.
Ortak noktası büyük ekşi. Orada buluşuyorsun. Yani burada Trabzon maçında da yine topu büyük ekşiye atıyorsun. Oradan hakem skandalları ile ilgili atıyorsun. Tabii bu konuda Başkan Ali Koç'un açıklamaları, daha önce bize gelen bilgiler diye, nasıl geldi diye, ki onun öncesinde de galiba Levent Tüzemen de söylemiş programda. Öyle de bir paylaşım yapıldı. Sadece Ali Bey ilk olarak gündeme getirmedi. İşte böyle bir iddia var diyerek mesela televizyonda da konuşulduğu söyleniyor. Tabii söylentiler üzerine gidiyoruz ama sonrasında o söylentilerin bir de paylaşımları oluyor. Açıklamaları oluyor.
Bir yani, şey söyleyeceğim. Peki şu
yalanlanan şeyler diye adlandı.
Zorunda da kalsalar bu hafta açıkladılar mı bütün kayıtları? Evet. Her hafta açıklasan o toplantının kayıtlarını işte. Ne var ki bunda?
Şöyle yapsalar olur mu? Yani hiç kimseyi bu düşüncelerin, beklentilerin içerisine sokmadan bir video geldi, eyvah ortalık ayağa kalktı. Ertesi gün başka bir video geldi, bak bu böyleymiş dendi. Buna girmeden açıklayın hepsini kardeşim.
Onu diyorum.
Hepsini açıklayın.
Hatta bence VAR kaydını açıklamasınlar, biliyor musun? Bu toplantıyı açıklasınlar. Bu Hüdal'ın hakemlerle yaptığını. Onun hatalı gördüklerini dinleyelim bakalım.
Şeyi de açıklasınlar. Bu en azından taraftar nezdinde de, yani insanların bu kadar çirkinleşebildiği bir ortamda, herkesin birbirini suçladığı bir ortamda, taraftar gözünde bunların montajsız gerçek açıklamaları, VAR'ın açıklamaları Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın özelinde. İkisi çekişiyor çünkü.
Ya 8 hafta kaldı. 8 hafta açıklayın ya. Seneye döndürün normali.
Yani geriye dönük konuştukları için söylüyorum. 8 haftayı açıklayın tamam, ama geçmiş 5 haftayı açıklamaya kalktığın zaman da o zaman insanların aklındaki soru işaretleri de gider. Açıklayın.
Şimdi açıklanması gerekenler sizce sadece bu haftanın, bundan bir önceki haftanın şeyleri mi? Ben hepsini spor camiasında bildim bileli bildiklerim var. Açıklarsam yer yerinden oynar, evet. Devam edip de
anladım.
Bir türlü açıklanamayan şeyler
de bu olayı
taş geldi.
Ay, estağfurullah abi.
Levent Tüzemen önce Levent Fırat Aydınus söyledi.
Fırat Aydınus,
benim duyumuma göre böyle dedi.
Duyumlara göre diye.
O da peki 18 sen. Mart'ta bu açıklanan videonun ilk açıklanan videonun daha öncesindeki konuşmasını Ali Başkan'ın da yaptığı söyleniyor.
Abi birisi.
Şimdi ne var biliyor
birisi,
musun?
Birisi o toplantıda bir sürü adam var ya orada kameralarda.
Evet.
Birisi kayda almış abi. Çok ben net
de,
o yani.
Ben de diyorum ki yani Ali Başkan'a bu haber gelmiş. Tamam mı? Demek ki Erdem Bey'e de gelmiş daha önce. Bizim de bildiklerimiz var.
Abdurrahim Albayrak'a gelmiş.
Abdurrahim Albayrak'a gelmiş. Demek ki geliyor. Demek geliyor. Ki bir köstebek var. Hep varmış ama o.
Bence köstebekler var abi.
Var.
Bir şey olamaz yani.
Abdurrahim Albayrak zamanında bu yönetim yoktu. Yoktu. Şey, TFF yoktu. Yoktu. Hep var yani.
Tabii. Abi.
İkili ilişkilerden
Oğuz
dolayı.
Abi, ben o yüzden yıllardır söylüyorum. Burada sorun TFF başkanı ya da yönetim kurulu değil. Altlar abi. Altlardaki şeyi çözemediğin sürece. Yani altları temizlemediğin sürece. Oradaki örümcek ağlarını. Hı. Üste kim gelirse gelsin. Yarın Mehmet Büyükekşi gitsin. Ahmet gelsin. Yine alttan sızar.
Şimdi aslında tam da aklımdan geçeni söyledin. Biraz önce konuşurken dediniz ya. Aslında bu kümeleri yaptığımız zaman ortak paydada kim var? TFF var. Doğal olarak. Ama TFF başkanını bugün değiştirsek. Murat Aşık TFF başkanı olsa. Ya gene bir şey yapamayacaksın Murat.
Abi işte
yapamayacaksın.
He? Abi beni istiyor musun mesela? Beni derken X Ahmet'i mi istiyorsun?
He.
Ve bu irademi istiyor. Abi diyecek ki o Ahmet o iradeye. Ya ben geleyim. İyi de yaparım. Ama tamam. Bütün altları bir istifa etsin. Bak Mehmet Büyükekşi'yi iyi de öldürelim hakkını verelim yani. İlk şöyle bir açıklaması vardı. Resmi seçildikten sonra ya da seçimden dedi ki resmi seçimden sonra alt kurulların istifasını isteyeceğim dedi.
Evet.
İstemedi.
İsteyemez ki.
İşte o zaman şimdi
abi işte yapamaz
ki, ben sözleri de istemiyorum.
İstese de başaramaz ki.
Yemek yemeyeceğim masaya oturmayacaksa o zaman diyeyim yani.
Ama bak önce yapabileceğine inandı. Sonra işin içine girdikten sonra bu işin içinden çıkılamayacağını fark etti bence. Bildiğimden oradan değil tahmin
şeye,
ediyorum.
Oradan şeye sardı. Ben milli takımda başarılıyım sardı. Dün orayı da bir katletti. Dün zaten Viyana'daydı değil mi maç?
Viyana'da.
Maç çıkışı görmüyor musun abi?
Herkes.
Gurbetçiler ve Beşiktaşlar abi
Beşiktaşlar seferde. Beşiktaşlar ağırlıklı olarak. Semih'ten kaynaklanan bir problem ki o da başka bir konumuz. Yani Trabzon
onunla ilgili çok enteresan detaylar var.
Takım kadrosundan çıkarılması
çok enteresan detaylarımız var. Yani.
Bir, konuyla ilgili. Bir genel bir şey söyleyebilir miyim milli takımla ilgili? Bakın. Dedik ki daha önce milli takım konuştuğumuz zaman ben kendi adıma o zaman konuştum. Dedim ki bu iş sadece teknik direktör ve futbolcu sorunu değil. Bu ülkenin bir futbol sistemi yok dedik.
Yok.
Yani futbol sistemi olmadığı zaman da teknik direktör ismi çok önemli olmamış oluyor. Bugün Montella'yı aslında Adana Demirspor'da 4-6'lı sistemde ne oynadıysa Türkiye Süper Ligi'nde iyi sonuçlar, göze hoş gelen sonuçlar aldıktan sonra çok sevdik. Milli takımda da dünkü sonuçtan dolayı kötülemeyeceğim.
Yok canım.
Kötülemeyeceğim. Sadece şunu söylüyorum. Şimdi mesela bu sistem olmadığı zaman Semih Kılıçsoy'un hakkı mıdır oynamak? Hakkıdır. Çok formdadır. Olması gereken her yerde var ve gollerini de atmaya devam ediyor bu genç kardeşimiz. Çocuğumuz yaşında. Ondan sonra. Fakat mesela peki sistem yoksa 2002'deki milli takım nasıl dünya üçüncüsü oldu diye bazen soruyorlar. Ya 2002'de şampiyon olan takım Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyon olduğu kadronun Avrupa'da 2 kupa kaldırdığı kadronun artık sistemi olan ne yaptığını bilen ezbere birbirini tanıyan 9 kişisinin yan yana oynadığı bir sistemde olmuştu. Buradan Galatasaray'a paye getirmedim. Demek istedim ki evet o zaman da belki ülkede futbol sistemi yoktu ama Galatasaray üzerinden ağırlıklı olduğu için o döneme ait bir başarı yakalandı. Ama kalıcı ve sürdürülebilir bir başarıyı yakalamak imkansız. Montella'yı kovun. Şimdi Jose Mourinho boşta değil mi Murat?
Evet, getir. Çalışmak da istiyormuş açıklama yaptı.
Tamam. Getir milli takıma koy. İnan bana burada başka sorunlarla karşılaşacak. Yani kendi düşüncelerini...
2 ayda kendimize benzetiriz.
Benzetiriz. Şimdi bizim şöyle bir sorunumuz var. Mesela Kenan Yıldız, Arda Güler. Dün akşam bakıyorum ne kadar özel yetenekleri var. Farkında mısınız? Yani acayip işler yapıyorlar, düşünüyorlar ki Arda Güler daha yolun çok başında. Kenan Yıldız daha yolun çok başında. Ama bir şeye dikkat edin. Mesela Avrupa'da bir futbolcu çıktığı zaman ismi ne olursa olsun bakıyorsun... Futbol yaşantısı bitene kadar neredeyse aynı performansa yakın bir performansla devam ediyor. İyi futbolcuysa bunu sahada kanıtlıyor. Profesyonel yaşantı deyin, maçlardaki katkıları deyin. Sürekli devam ediyor. Bizde böyle değil. Mesela bizde bir Meriç çıktı. Ben dedim ki ben ne zamandır böyle bir stoper görmedim dedim. Dün için söylemiyorum. İlk çıktığı zaman.
Çağlar
Söyüncü.
Uyum sağlayınca.
Evet, Çağlar Söyüncü çıktı. Aynı şekilde. Ozan Kabak. Ki bana göre Merih seviyesinde değildi. çıktı, transferler yaptı, büyük takımlar gördü. Aynı şekilde değil. Zeki Çelik'in yaptıkları ortada. Ama bu çocuklar şimdi neredeler? Form olarak neredeler? Mental olarak yani çıkış beklediğin yerde duruş ve düşüş dönemleri yaşıyor hepsi.
Peki, bunların araştırılması lazım. Şey abi sana. Sen şimdi öyle isimler saydın ki hep isimler üzerinden gittin aslında. Bireysel becerilerin milli takıma olan katkılarını hep bir bekler hale geldik.
Hayır.
Bu Barış'ın, hayır, bu performansı, şunu söylersem, bu Kerem'in.
Şunu söylersem diye. Sen daha iyi devam edeceksin. Ben bu futbolcuların neden sürdürülebilir bir form grafiğiyle devam edemediklerini düşünüyorum. Neden olduğunu düşünüyorum. Bir de futbol sistemi, iklimi olmayan bir ülkenin sadece futbolcu yeteneği üzerinden sürdürülebilir bir başarı yakalayacağına kesinlikle inanmıyorum.
Ya ben de şunu söyleyeyim, yani bir futbol sistemi diye söylersek Murat, mesela İngilizlerin kanat organizasyonları, İspanyolların bol pas yapması, Almanların takım halinde çıkmaları, dönmeleri, İtalyanların sert savunma yapmaları, İskandinav ülkelerinin duran top üzerinden etkili olmaya
çalışmaları,
onun sonrasında Yunanlıların bir atıp üzerine yatmaları falan. Bak, her takımla ilgili olarak bir sistem. Türkler neyi, ne zaman, ne yapacakları belli olmayan bir sistem üzerinde gidiyor. Sistemsizlik üzerinde gidiyor.
Ama neden? Şimdi senin şu sistemi de geç abi. Şunu bile yapmıyoruz gibi. Şimdi biz bir hoca getiriyoruz değil mi? İşte kim geldi? Kuntz. Yani hadi Kuntz da hiç doğru örnek değil de. Ya.
Değil.
Fatih Terim geldi bizim zamanda. Ne oynatıyor? Atıyorum bir oyun değil mi? Abi senin sonra seçeceğin hocanın da oyun oynatması lazım. Yani biz mesela bir tane savunma oynatan adam getiriyoruz. Ama sonra hop vazgeçiyoruz, hücumcu getiriyoruz.
Ama Murat, öbür gelen yeni teknik direktör aynı sistemde oynamayı istemiyor, sevmiyor. Abi, onun sistemi o değil.
Hayır, tamam. Diyorum ki işte ona, sen bunu oynatanı ya getir. Abi dünyada bir tane teknik direktör yok. Bu, atıyorum Fatih, yani Fatih Terim 4-4-2 mi oynatıyor? Abi buraya 4-2-3-1 oynatan getirme. 4-4-2 oynatan getir.
O zaman bir kademe ileri gidelim. Ümit milli takım, genç milli takımlarına da aynı sistemi oynat.
Öyle olması lazım. Bir ülkedeki bütün milli takımların bence U16'ya kadar aynısını oynaması lazım.
Aynısını oynaması lazım.
Abi bir sistem elindeki oyuncuların kalitesine göre mi, teknik adamın isteğine göre mi, taraftarın, izleyenin isteğine göre mi oynar?
Taraftar
herkes der ki taraftar olarak saldır. Sonuna kadar saldır. Defans yapan
abi tabii bir ki taraftar. Bu milli takım olduğu için buraya transfer yapamıyorsun. Eksin bu. Tabii ki eldeki oyuncu havuzuna göre kuracaksın birazcık da.
Ama eldeki
yani,
oyuncu havuzuna
göre sistem değişir. Yani bu sezon elimizde çok iyi forvetler var. Ama bir şekilde bakıyorsun kalecimiz yok mesela. Bir dönem kaleci sıkıntısı çekmedik biz hiç milli takımda. Hiç kaleci sıkıntımız yoktu. Rüştüsünden, Volkan'ından tut. Arka arkaya Mert'inden Tolga'sına kadar sayabilirsin. Kalede bir problem görmüyorduk. Defans hattında bir sıkıntı olarak görüyorduk. Şimdi bakıyorsun
bir dönem işte Merihlerin, Çağlarların, Ozanların, şimdi Abdülkerim'in olduğu dönemde aslında stoper olarak da bir sıkıntımız yok gibi görünüyor.
Ama
ne var peki? Ne var?
Gibi. Mesela abi şimdi tabii dün Kevgir gibi hani herkesten gol yiyorsun.
Ya dün özelinde şey de var. Şimdi dün mesela dünkü 11'den kaç kişi oynar bu milli takım? Ama 11'inde. Şimdi ben burada çıkartıyorum ikisini yan yana. Benim bu çıkartma bir Hakan Çalhanoğlu oynar. Net kesin oynar diyeceğim. Bir de Kenan Yıldız oynar. Başka Arda da dahil kesin değil.
Arda da kesin değil.
Yani değil ama biz şöyle.
De, sen gelmeden Hakan'ı kesin oynatır. Birler yaptık. Sosyal medyada abi, gördük mesela.
Hakan'ı kesin oynatır. Tamam mı? Kenan Yıldız sola atar bence. Yani Kerem Aktürkoğlu böyle devam ederse. Kenan'ı sola atıyor. Kenan zaten aslında yok, bir santifor
şey,
değil.
Bir şey söyleyeyim. Kenan Yıldız dün akşam da gördük. Olağanüstü yetenekleri var.
Ama abi asıl yeri solun. Yani kendi onun rahat hissettiği kendi yani, ya da forvet arkası.
Abi çizgi üzerinde 20 santimde neler yapıyor adam yani.
Yani hani ben hani sağ taraf bence bizim, yani bizim, bence bizim milli takımın zaten çoğu pozisyonu belli de.
Belli.
Bence sağ ön belli değil. Yani orası Arda Güler'i sağ ön oynatabilirsin. Biz de oynadı.
İrfan Can Kahveci gibi.
İrfan Can Kahveci, Barış Alper'i de oynatabilirsin.
Hayır. Cengiz'i oynatırsın abi.
Var Cengiz'i oynatabilirsin.
Arda Güler'i oynatırsan İrfan Can Kahveci gibi, Cengiz Ünder gibi sağ taraftan içe kat ederek yaptıklarını evet, beklersin.
Çizgiye kadar inebilecek.
Ama o zaman da
İrfan Can Kahveci çizgiye kadar inebilen bir kanat değil.
Cengiz de değil tam olarak.
Cengiz de değil.
Cengiz gene inebilir.
Orada bir tam net adam Barış Alper yani. İlla çizgiye bassın diyorsan Barış Alper oynayacak.
Biz mesela Oğuz abiyle şunu konuştuk. Mesela Semih'in alınmaması çok ayrı bir konu. Tamam mı? Orada çünkü elindeki imkanlarla Enes'in Avrupa'daki başarısıydı, kulüplerindeki şeyiydi falan, hani yetenekleriydi falan. Milli takımda uyuşmayan bir kimyası var abi Enes'in.
Doğru.
Olmuyor yani. Olmuyor. Ben ne kadar istesem de olmadı. Dualar ettim bilmem ne falan, hani Enes başarılı olsun diye.
Ama ben sana şöyle söyleyeyim. Euro 2024'e gittiğimizde milli takım birinci santrforu Enes Ünal şu anda.
Öyle görünüyor.
Yok çünkü.
Çünkü Vincenzo Montella Semih Kılıçdaroğlu demiş ki beğeniyorum ama hazır görmüyorum. Gelsin iki gün burada havayı solusun.
Doğru.
Sonra ben onu Ümit Milli Takım'a göndereceğim, orada oynasın. Çünkü oynamaya ihtiyacı var. Hatta Ahmet Can Kaplan için de bunu diyor. Ve Ajax kulübü teşekkür ediyor Milli Takım'a. Yani biz onun oraya gelip 5 dakika 10 dakika oynamasını değil, 2 tane 90 dakika oynamasını tercih ederiz. Düzen çıkmasın diye. Teşekkür gönderiyor. Yani bu Semih Kılıçsoy olayı bir parça karışık abi.
Şimdi bir şeyi unutmamak lazım.
Bunun Beşiktaş'a olaylarının devri.
Bunun Beşiktaş'a daha önce söylendiği iddia ediliyor. Yani böyle olacak. 2 gün burada duracak, sonra aşağı gönderecek ama sonra bir kaos oluştuğu söyleniyor bu federasyon çekişmesinden dolayı. Bu
hatta şöyle de bir iddia var. Beşiktaş'ın yönetiminin Semih olayından dolayı mutlu olduğunu, gündemi değiştirip kendi içindeki sıkıntılarından kurtulup Semih olayıyla beraber federasyona karşı elinde bir koz olduğunu iddia eden bir kesim de var mesela.
Tamam, bu zaten bizim böyle cadı kazanı gibi sürekli bir şeyden bir anlam çıkarma, onu kulüpler üzerinden başka birine
algıyı farklı yere çekme durumu.
Herkes kendi menfaatleri, kendi camiası, kendi böyle yapamadıklarını unutturmak, başka bir gündem açmak adına bunları kullanıyorlar. Ya Avrupa Şampiyonası'nda o kadar üst düzey maçlar oynanacak ki çelik gibi takımlarla oynayacaksın.
Evet.
Şimdi bu durumda mesela Arda Güler'in yeteneklerine bakıyoruz. Dün bir şey yaptı, bir hareket yaptı. İddia ediyorum dünya üzerinde birkaç tane insanın yapabileceği bir şey yaptı. Ama bu çocuk eğer Real Madrid'de en az 50-60 dakika, 70 dakika oynar hale gelmeden Avrupa Şampiyonası'nda bu çocuğu da sahaya sürdüğün zaman onun üzerinde de psikolojik olarak olumsuz etkiler yaratacaksın. Mesela hazır
farklı
değil.
Kenan çünkü artık Juventus'ta oynamaya başladı.
Oynuyor.
Yani
oynuyor.
Zaman zaman ilk 11 başlıyor, zaman zaman sonradan bir devre oynuyor ama oynuyor yani.
Ya şeye dikkat etsene Murat. Mesela İngiltere Premier Lig daha alt kademeleri, Fransa'da falan korkunç bir tempo var.
Tabii.
Ben dün Ümit Milli Takımımızın maçını seyrediyorum. Ya tempo yok ya.
Yok.
Yani 10 metre yanındaki arkadaşına ayak içiyle pas atıyor oyuncumuz. Ya top gidene kadar mevsim değişiyor. Arkadaş ya bunu birisi söylemiyor mu ya? Top verilen pasların biraz sert ve çabuk olması lazım yani.
Kesin.
No.
Ama şimdi, kaleci de büyük bir sorun şu an Milli Takım'da. Yani Mert de çok güven vermiyor bence.
Şimdi Mert'e de şöyle bir savunma
bence
durumu
yok
var.
Abi, sıkıntı var.
Mert'in gündeme gelmesi veya performansının düşükmüş gibi gösterilmesinin sebebi Beşiktaş savunmasının çok kötü oluşu. Anladın mı? Yani Muslera'nın, bak mesela onu konuşmuyoruz. Muslera defansı kötüyken bile kurtarıcıymış gibi hala daha konuşuluyor. Yıl kaç oldu? Evet. 13 sene, 13. senesi mi artık Galatasaray'da, neyse. Zaman zaman elbette şampiyonluğu kaçırttığı, kötü performans olduğu sezonları var ama genele bakıldığında Muslera üzerinden konuşamıyorsun. Keşke öyle bir kaleci. Şimdi koskoca Hırvatistan bu kadar genç bir kalecisini kullanıp da onun yerine başka arayışlara geçmiyorsa Livakovic için de kötü bir kaleci diyemezsin. Onun savunması, hattını bilmem nesi ama yediği gollere bakıyorsun. Emre Kılıç'tan yediğine bakıyorsun. Trabzon'da yediğine bakıyorsun. Bunun da bir zaafları var. Bizde de şöyle bir algı var. Elde çok fazla olunca abi ister istemez bence o değil. Bir de takım üzerinden de eleştiriliyor.
Çok.
Trabzon'un nedir abi lobisi sürekli Uğurcan. Bu Beşiktaş'ı da Semih yüzünden koydu kaleye bak. Semih'i alamadı, şey attı ya. Mert'i koydu ki sustursun camiayı. Bak. Tartışmalara bakar mısın abi?
Engelleyemezsin.
Yetenekleri, sistemi konuşmuyoruz. Biz eleştiriler üzerinden gidiyoruz.
Ya,
şimdi ben de isterim ki Altay gibi örnek veriyorum yan toplarda, Mert gibi birebirlerde onun sonrasında değil mi arka arkaya Uğurcan gibi de özel penaltılarda ama etkili olsun. Yapay zeka mı abi bir kişi oluşturacak?
Şimdi zaten Montella geldiğinde de ya da Kuntus'ta da biri ve ikinci kaleci şeydi. Mert'le Uğurcan. Şimdi Mert Beşiktaş performansına ben bir takıma bakarım. Abi şimdi Macaristan maçında sayılmayan yedi ikinci golü yemeyeceksin abi. Kusura bakmasın Mert de yani. Ha ben Mert'i hep eleştirdiğim için çok rahatlıkla söylüyorum. Ben Mert'i
hatta sen dersin ki 3 hafta iyidir. Bak 4. hafta düşüş.
Ben Fenerbahçe'den gittiği zaman sevinen taraftaydım. Yani netti bu konuda. Bak Bursa'ya gitti. Herkes unutuyor tabii. Hafızalarımız çok geriye atar. Bursa'ya gidiyor. Çok büyük paraya gitti. Paradan gitti zaten Fenerbahçe'den. Böyle yarı yarıya falandı. Abi 3. maçtan sonra Mert'i kesti Bursa Spor. Dedi ki bu her maç böyle yiyor. Harun geçti kaleye.
Harun geçmişti.
Sonra Mert çok iyi bir Başakşehir dönemi geçirdi. Oradan Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'ta hiçbir zaman böyle bir sezonu iyi oynadı diyemez. Hep bir kötü stoper abi önde. Arada da vardı iyi stoperler canım. Beşiktaş'ta o kadar da değil.
Çok ekstra kurtarışları da var ama.
Şöyle bakalım. Yani Beşiktaş'ta Mert Zengin, Mert Günok mu daha iyi performans gösterdi? Tolga Zengin mi? Ben Tolga Zengin daha öne çıkan performansları vardır belki.
Yapma ya.
Maç vardır abi.
Tolga Zengin'in de bir dönemi çok hani selam olsun.
Ya bunlar şunu
arkadaşımız abi, ama
aynı noktadayım. Bunlar şöyle kaleciler. Ara ara yükselen,
tamam.
Ara istikrar.
İstikrarı çok fazla
olmuyor. Rüştü değil.
Değil.
Volkan değil.
Muslera değil.
Muslera değil. Ya bunlar inişli çıkışlı performans.
Ama yok.
Uğurcan'da bir senesi var. Şampiyon olduğu sene. Onun dışında yok.
Uğurcan'ın o şampiyon olan seneki hali acayip bir şey.
Acayip. Yani. Hepimiz acayip. Çok umutlandık.
Ama mesela dün özelinde ve daha önceki Trabzonspor'un maçlarında baktığım zaman onun ya bir yorgunluk ya bir bıkkınlık ya da bir hafif bir kadınlaşma, bir hantallaşma var. Bu çocuk belki de tam anlamıyla çalışmıyor, çalıştırılamıyor.
9 şut gelmiş kaleye, 6'sı gol olmuş.
Evet.
Yani 2.68 gol beklentisinden 6 gol yemişiz biz.
Evet. Bu arada bizim milli takım da 15 şut atmış karşı kaleye.
3 tane tutmuş. He. Kaleye bir tanesi gol olmuş.
Kuşları vurmuşlar öbürleriyle. Hepsi yukarı gitmiş.
Tabii gruba bakıyorsun. Gürcistan-Yunanistan maçı da penaltılara kaldı. Sonrasında Gürcistan gelen tarafı oldu.
Tarihinde ilk kez.
Yunanistan gelseydi keşke diyenler de vardı ki oyun anlayışı anlamında Gürcistan'ın bize hep ters geldiğini söylerim. Çünkü yeni jenerasyon anlamında mı bakıyorsun, Gürcistan'daki futbolun kalitesinin artmasına mı bakarsın, nereye bakarsan bak, istekli, diri ve gerçekten savaşçı bir takım Gürcistan aslında.
Ülke ruhu da var orada biraz. Yani evet. Ülkenin ruhunu da yansıtıyorlar tabii. Yani.
Şimdi Gürcistan, Çekya, Portekiz'i şu hazırlık maçlarını oynamadan bana söylediğinde buradan en azından ikinci olarak çıkma ihtimalimiz var diye düşünürüm. Ama test maçları diye bakıp da burada aldığımız mağlubiyetler sonrasında karalar bağlamanın da bir anlamı yok.
Bak sana bir şey söyleyeyim mi Doğan? Gürcistan, Çekya, Portekiz grubunda hani bizim kendi futbolcularımız çok yetenekli, acayip oyuncularımız var diyerek yanlış bir algı içine düşersek de Gürcistan karşısında bile başarılı olamama şansın var, biliyor musun?
En ters takım abi. Ya bu ters. Neye biliyor musun? Galatasaray'ın grubundaki United, Kopenhag, Bayern olayına dönüyor buradan.
Olabilir ama bak, Portekiz belli bir futbol ekolü var. Çekoslovakya'nın var. Yani bu takımlara karşı da elini kolunu sallayarak
Portekiz
geçemezsin.
Portekiz eski Portekiz değil diyebilir misin? Hep klasiktir ya bu.
Fernando Santos'un Portekiz değil miyim? Onun iyisi bence şu anda.
Daha mı iyisi? Yani orada bireysel bir anlamda aslında orta sahadan sonrası bakın keyfinize tadında bir yani hala yönetim de öyle. Santos'un hani Ronaldo ve arkadaşlarının bireysel becerileri.
Yani Ronaldo duruyor, arkadaşları değişti. Ama hala kötü arkadaşları yok yani yanında.
Portekiz milli takımını olmasa bile, eski halinde düşünmeseniz bile orada hem iyi futbolcular var hem de
abi hem Avrupa diyebilirsin oyun anlayışına, hem Güney Amerika diyebilirsin Portekiz'in yani oyun anlayışına.
Hani onun için söyledim. Yani bizim milli takımımızdaki işte Arda yetenekli, Kenan yetenekli, Kerem soldan kaçar, Barış sağdan kaçar. İşte Semih'i alırsın, gol atar, arka tarafta şu var. Bak bizim milli takımımızın bir günü tutmaz. Bir gün 4-0 galip gelir, ülke sokaklara dökülür hepimiz. Evet. Ertesi gün patates olursun.
Bu arada biz en iyi maçı da Portekiz'e karşı oynarız. Çünkü bizim kulüp takımları gibi milli takımda. İyi takıma karşı daha iyi oynuyor.
Bilardo'yu da iyi oynayanla iyi oynarsın ya.
Yani.
Evet. Istaka'yı tutuşun bile.
Yani yoksa şey Portekiz'i mesela dün kim oynamış stoper?
Semih Saygıner'le oynuyoruz.
Pepe oynuyor hala.
Semih Saygıner'le 3 bant oynuyoruz. İkimiz.
Ama adam hep zirvelerde ya.
Hayır, bir şey söyleyeceğim. Semih Saygıner'le 3 bant oynuyoruz. Istaka'yı bıraktı. Oğuz abi dedi sen çok iyiymişsin dedim.
Al ya.
Tebeşir bile kullanmana gerek yok abi senin diye.
Yok, smokey.
Hani şimdi şöyle
ben de geçen salıvınla öyle bir oturduk.
Yani şöyle şeye bakıyorum, Portekiz milli takımına da yani enteresan ya.
Bakma isimler abi.
Yani
bakma,
bizim kaleci insan. Ve kaleci zaafımız düşününce onlara bakınca biraz sıkıntılı yani.
Ama defansımız var be. Abdülkerim Bardakçımız
fikstür
var.
Belli oldu mu? Fikstür belli değil mi?
Fikstür belli değil canım. İlk maçlar falan onlar.
Yani ben Portekiz'de kafadan oynayıp temizlemek isterim mesela Portekiz maçını.
Peki. Ya kötü başlarsan?
Abi en azından düzeltme şansı var. Ya sonra mesela o kader maçı olursa son maç.
Bak ben de onu tercih ederim.
Ama şöyle
musun?
Doğru. Bir dakika, ben geri alıyorum. Senin söylediğin doğru. Çünkü Portekiz bizim maça garantilemiş gelebilir.
Belki.
Ya belki ilk maçını kazandı. O maç artık şey.
Hayaller ve gerçekler adını.
Yani hem dünü gördükten sonra bir hayal kurayım.
Hayaller, Maldiv, gerçekler. Esen.
Şöyle diyeyim mi? Ama ne var Portekiz'de ya? Pepe oynuyor hala. Buruma yedeklerde. Ne var evet. Canım? Bunlar mı yani?
Avustralya'ya bir gidin ama gol yemeye gitmeyin. Mesela dinleyiciler
ben gittim.
Diyor ki Avustralya'ya bir gidin ama gol yemeye gitmeyin. Ben gittim. Böyle averaj takım olmaya bir gidin. Macaristan'a gidin, İtalya'ya gidin. Ben gittim.
Ya aslında hayatın doğal akışına giderse her şey, biz Çekya'yla senin dediğin gibi ikincilik için kapışacağız yani şu anda görüntü.
Evet, ama bir şey söyleyeceğim. Gürcistan da Çekya'nın da canını yakabilir. Portekiz'e de çelme takabilir.
Ya en kolay senin canını yakabilir.
Karabağ gibi düşün abi.
Ya ama ya. Orada bizi korkutan bir tek Lazio'daki, adını da tam telaffuz edemiyorum ama, Kvarçkala mı işte, o yani. Hani şimdi onu çıkarttığın zaman da o kadar da değil yani Gürcistan'da.
Şimdi
peki ben size bir şey sorayım.
Kaleci sorununu çözeceğiz gibi de.
Bir şey sorayım. Montella'nın 4-6'lı sistemi mi yoksa santraforlu sistemi mi tercih edersiniz?
Ya şimdi 4-6'lı sistemi öyle Adana Demirspor gibi yönetemezsin milli takımı. Elindeki imkanları değerlendirmeyince ipe götürürler Türkiye'de.
Muhtemelen abi Portekiz maçında 4-6-0 oynar. Eğer maçın şeyine göre, yerine göre.
O da başlangıca yani göre değişir. Yani ilk abi maç çekeyle.
Ama 4-6-0 şöyle düşünsene, o 0'ın Kenan Yıldız olduğunu düşün. Zaten santrafor özelliği olan bir oyuncu. Ya da,
Vahiy, ya da Barış Alper'in de öyle
ya
düşün.
Ya Barış sağdan. Alper ya da Vahiy geldi, Semih Kılıçsoy aldı. Beğenmeye başladı onu. Yani net de bir Adana'da oynattığı gibi tam, yani Emre Akbaba'yı 9 gibi oynatmayacak yani. 9 özellikli bir oyuncu.
Daha iyileri var
daha şu an. Daha iyileri var elinde demek istiyorum.
Peki şunu söyleyeceğim.
Ama mesela dün Sahi Özcan'ı gördükten sonra mesela benim milli takımda kesin yeri kesin dediğim bir oyuncu var. İsmail
Yüksek. İsmail diyeceksin.
İsmail Yüksek kesinlikle.
Dünkü haliyle evet.
Yani. Biz bile ilk 11 yaptığımızda az önce İsmail'den kimse rahatsız olmadı. Hemen İsmail evet ya buraya İsmail geldi.
Abi İsmail
geldi
kesin. Ferdi ama kesin. Oralarda rekabet yok.
Bak dedik ki mesela İsmail'in yanına Torreira gibi, Melo gibi, Joseph gibi bir adam
koyacaksın. Ben sana bir takım üçlüsü sayayım mı? Bence gayet işte kötü değil. İsmail, Orkun Kökçü, Hakan Çalınoğlu oynayacak işte.
O zaman da sistemi Hakan'a göre kurmuşsun izlenimi vermiyor musun?
Ama Hakan'ın her gittiği takımda.
Hakan'a göre kuracaksın zaten. Evet. Kime kuracaksın? İtalya Serie A'da şampiyonlar.
Ama işte izleyenlerin kaç
tanesi Hakan her gittiği takımda onun üzerine kuruluyor.
Türk futbol severlerin %52'ye bölündüğünü düşünüyorum.
Doğru.
Hakan'dan mutlu olanlar evet. Ve Hakan'dan mutlu olmayanlar.
Hakan'dan mutlu olmayanlara ben buradan bir şey söylemek istiyorum. Dün akşam milli takım oyun içerisinde düşüş yaşayıp ya da skor olarak geriye düşene kadar sahada milli takımın maestrosu Hakan Çalhanoğlu'ydu. Şimdi bu adam bunları zaten bütün kulüplerde de yapıyor. Dün de yaptı ama başka sebeplerden dolayı mağlup olduğun zaman da ilk olarak Hakan Çalhanoğlu'nu söylersen haklı değilsin bana göre.
İlk maç Gürcistan'da galiba. Böyle bir mesaj
açıklandı mı ben bilmiyorum işte onun için diyorum.
Ben de tam bilmiyorum.
Kim attı?
İşte.
Büyük ekşim attı sana.
Federasyondan geldi.
Valla sana büyük ekşim attı. Aranız iyi.
Biz de boş değiliz diyor.
Yani.
Sizin mi tanıdıklarınız?
Yok canım.
Abi kariyere bak Allah aşkına.
İlk maçımız
ya.
Gürcistan diye duydum.
Abi Leverkusen, Milan, Inter ya. Nasıl kurmayacağım bunu sen? Benim üstüme kuracak halleri yok.
Tabii canım.
Tabii ki kariyere bakıyorsun.
Ha burada şunu konuşabilirsin. Hakan Çalhanoğlu'nu acaba Inter'deki biraz daha geride kullanıp yani 8 gibi kullanayım önüne bir de 10 mu atayım dersin. Çünkü Hakan Çalhanoğlu Inter'de 10 numara oynamıyor. Forma numarası 10. Daha derinde oynuyor yani. O da bir konu ama ben Orkun Kökçü'den de vazgeçmeyeceğini düşündüğüm için ya da vazgeçilmemesini düşünüyorum.
Hemen söyleyeyim abi sana. 18 Haziran Türkiye Gürcistan Dortmund'da. 22 Haziran kazandık. Türkiye Portekiz Dortmund'da.
Aldık bir puan.
26 Haziran Çekya Türkiye Hamburg'da.
Türkiye'ye yakışanı söyleyeyim mi? Çekya'ya kaybeder eliniriz. Portekiz'den puan alırız, bayrakları asarız.
Çekya'ya kaybeder. Bize son maçı ya tamam hayır, ya devam işte maçı olmazsa bizim
ama
bir
yani normal dünyaya ters abi. Normal şu şeyde Portekiz'i yeneceksin. Yani ilk maç Gürcistan'ı yeneceksin. Portekiz'e kaybedeceksin. Çekya'yla da dediğin gibi işte ikincilik maçına çıkacaksın.
Öyle bir şey.
Görüntü o şu anda yani. Portekiz kimle oynuyor son maçı?
18'inden 26'sına kadar olan süreçte hop oturup kalkacağız yani.
Evet.
Yani ya buraya kadar geldik biz arkadaşlar bize müsaade eve dönüyoruz.
Şimdi bizim ilk maç 18 Haziran mı?
18 Haziran.
Yani 26 Mayıs'ta lig bitiyor. Bir 3 hafta milli takımı yatırıp kaldıracağız yani.
Evet.
Orada 2 hazırlık maçı var galiba. Bir tanesi İtalya ile yanlış bilmiyorsam. Çünkü 2 hazırlık maçımız daha var dedi dün. Mesela o hazırlık maçları çok belirli.
Bu arada oradan bütün maçlar kendi evimizde. Yani abi, bir de öyle düşün yani.
Ne dedin?
Bütün maçlar kendi
abi
evimizde.
Abi oranın Almanya'dan doğru sonra Almanya ve Avusturya ile beraber... Bence Avusturya'ya geç onların öyle bir kitlesi yok. Almanya ile beraber en avantajlı takımız şu an.
Evet, Almanya bizim çünkü.
O ya,
ya Hollanda'sı, Belçika'sı bilmem nesi falan şey yığılır ya.
Bir takımı yatırıp kaldıramayız. Oğuz abi yok. Almanya'da olacak.
Bak ne güzel söyledi kardeşim.
Bazen kimle aynı masada oturduğuna bir dikkat eder misin?
Ya çok rica ederim. Valla gelin sizi de yani götüreyim arkadaşlar.
Sevim Saygıner'le Bilardo.
Tabii canım. Dortmund'da sarı türbünde
Westfalen'de
sarı türbünde loca. Loca.
Hadi ne anlat buradan bana.
Panathinaikos'ta da loca var.
Elenirsek 27'sinde Bodrum'da değil mi? 26 Haziran'da elenirsek 27
bir İstanbul'a gelir bir iki gün. Hani valizi bir değiştim. Kirler yıkansın, kirler falan.
Ben dede oldum. Torunum var artık. Şimdi Amerika'dan ayın...
Tamam, onu da bir suya sokacağım.
Hayır, dur ya dur. Ayın birinde dönüyorlar. Ben artık torunumu seveceğim. Belki Bodrum'a çok sık gitmeyebilirim.
Niye? Torunu götüreceksin abi işte.
Yok, onlar bu sene başka yerde yazlıkları var.
Oraya gideceksin o zaman.
Oraya gideceğim. Bodrum biraz oraya durabilir.
Diyecek, yalıka bak çok rüzgar oluyor. Akyarlarda soktuk çocuğu denize falan diyecek daha az. Diye. Peki fikstürle detayları da aktarmış olduk. Bu arada çok abartıyorsunuz. Portekiz'i ben de Portekiz'i 5 atarız diyorum.
Tabii tabii.
Portekiz
tabii,
de beni kınıyor tabii demiş.
Tabii.
O da Sinan abiye laf koymuşum. Açılış maçı Gürcistan'la kazanacağımızı umuyorum diyenler var.
Oradaki en büyük travma ne olur biliyor musun? Allah korusun. Gürcistan'ı yenemediğin anda.
Eyvah o zaman.
Bütün plan suya düşer abi. Çünkü kafa öne düşecek.
Arjantin'de Dünya Kupası'nı aldığında ilk mağlubiyetle başlamıştı.
Doğru ama
diyerek.
Kadro kalitelerimiz aynı. Ben düşündüm şimdi.
Aynı.
Yani aynı. Tamam olur.
Yani. Bir umuttur yaşamak modunda yaklaşıyor.
Ben inandım şu an tamam. Ne diyeyim? O inandım.
Ponyanacılık oynamayayım mı?
Ya aslında i̇nandım
ben
diyorum.
Ben de karalar mı bağlayayım?
İkna oldum diyorum.
Tamam ya.
Aslında ne kadar üzüntülü bir durumdayız. Yani ben hakikaten hepimiz üzülüyoruz ya. Bir türlü üzüntü kelimesinin arkasında getiremedim. Çünkü baktığın zaman gerçekten yetenekli oyuncular var. Yani
abi, isim
olacak iş değil
abi, yani. Yetenekli oyuncular var.
Onu söylüyorum.
Bir sistem yok.
Onu söyledim yani, ya.
Bak abi, belki bu turnuva sonunda bu takımdan 6-7 tane oyuncu transfer yapacak Avrupa'ya. Bak İsmail, Ferdi, belki Kerem Aktürkoğlu, belki
Barış Alper.
Barış Alper. Eğer oynatırsa Semih Kılıçsoy belki. Kenan artık nereye gidecek? Onların Kenanlarda
Kenan zaten yok. Gitmiş.
Onlar gideceği yere kadar gitmiş. Orkun ben diyor Benfica'da aradım bulamadım Orkun. Yani orada bizimkiler bence zaten ekstra oynayacaklar.
Orkun Türkiye'ye gelir mi?
Ah abi keşke gelse ya.
Gelir mi?
Abi bir de şunu söyleyeceğim.
Bence sana. Gelmez.
Alternatifin de çok iyi değil mi? Yani kadroyu kuruyorsun. Bak mesela benim hemen.
Ha bu arada sana, dün özelinde dur kadroyu kurmadan. Dün özelinde şöyle bir şey aklıma geldi bugün. Hani onu da paylaş belki katılırsınız. Şimdi ben şunu biliyorum. Montella bazı oyuncuları hiç beğenmiyor. Ama bir mazileri olduğu için bunlardan biri de Merih Demiral bu arada. Yani hiç tutmadığını biliyorum. Dün şöyle bir şey de yapmış olabilir. Ya ben şu çok beğenmediklerimi bir son bir göreyim de. Bunları almayacaksam gönül rahatlığıyla almayayım. Bakın yine oynattım olmuyor hani bunlardan.
O zaman sana şunu söyleyeyim %100 öyle. Dediğin doğru.
Yani çünkü abi bir anda bu kadar keskin yani iki hazırlık maçı olsun iki ayrı 11 çok keskin.
Murat başka nerede görecek? Antrenmanda i̇şte, görmesi yetmez.
Onun için ben sanki birkaç oyuncuyu böyle tıraşlayacak buradan gibi
geliyor. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Öve öve yere göğe sığdıramıyoruz. Arda Güler'i diyoruz ya mesela. Arda'yı bile ilk 11'de görmek istedi biliyor musun?
Tabii.
Arda'nın yeteneklerinden tabii dolayı değil.
Abi şu oyun içindeki devamlılığını. Arda'yla başlayayım. Arda'yla hamle mi yapayım?
Evet.
Arda'ya bakacak.
Kafadan 11'i koyuyorum. Şimdi.
Yaz bakayım benle ne kadar benziyorsun?
Kalede Mert.
Evet 1'de 1.
Ferdi.
2'de 2.
Abdülkerim Bardakçı Çağlar.
4'te 4.
Mert Müldür.
Ben Zeki demişim orada.
Ben de Zeki dedim.
Ben Mert Müldür.
Tamam.
İsmail Orkun.
Evet.
Kenan, Arda, Barış, Enes soru işareti yaptı.
Eksik kaldı bu takım ya. Kenan, Arda, Barış mı?
O kadar iyi ki 10 kişiyle yeteriz.
Bir dakika solda kim oynuyor burada?
Kenan.
Kenan'ı koydu. Kenan Yıldız'ı.
Ha sağ Barış, 10 numara Hakan Çağnalı yok sende.
Evet. İsmail, Orkun, Arda, Barış, Kenan.
Sen Hakan'ı kestin.
Hakan'ı kestin.
Ben
Hakan'ı
mesela imkansız olduğunu düşünüyorum Montella'nın kafasında bunun.
Ve imkansız.
Çünkü neden biliyor musun? Bu adamın İtalya'da transfer yapma sebebi Montella. Yani onun önerisiyle evet yapılan. Yani bu kadar güvendiği bir oyuncu. Hele orada ele ayağı olacak adam.
Milan'dan Inter'e geçiş.
İşinde yani.
Ya niye mesela sen bile kadro, sen bile diyorum. Çünkü insanların da böyle bir düşüncesi var. Hakan'ı niye koymadın takıma?
Bak ben koydum ha. Bu, kadar, bu arada çok milli takım performansına hiç mutlu değilim ama ben koydum.
Tamam ben de kabul ediyorum.
Abi bir yerde patlar çünkü.
Bu oyun anlayışında başıma bir şey gelmeyecek size söylüyorum.
Yok lütfen.
Hakan'ın bu takımı yavaşlattığını düşünürüm. Bir de iki tane duran top kullanacak diye Hakan'ı kullanmayı hamle olarak kullanırım maçın gidişatına.
Ama Hakan da bence hiç hamle oyuncusu değil. Hakan ya başlar ya hiç oynatma. Bence tabii yani.
Mesela şimdi hamle olarak mesela Barış o gün gününde değildi. Cengiz, İrfan Can Kahveci, Kenan değildi. Kerem Aktürkoğlu bilmiyorum.
O ayrı bir şey. O ayrı bir şey ama Hakan'ın oyunu yavaşlatma konusuna gelince bazı oyuncular hızlıdır. Bazı oyuncular düşünce hızı vardır.
Sergen
pozisyon
gibi,
bilgisi vardır.
Diyebilirsin.
Pozisyon bilgisi vardır. Topu hızlı çabuk oyuna sokabilir. Yani çok hızlı koşmak çok hızlı oynamak anlamına gelmez. Onun için ben Hakan'ın hani bu anlamda takımı yavaşlatacağını düşünmüyorum.
Yani
ama
o zaman Orkun ama mesela Hakan İsmail Yüksek yapıyorsun sen de.
Şöyle evet İsmail Yüksek özelinde İsmail'in oyun içerisinde hep aynı şeyi söylüyorum. Bazen de tekrara düşüyor. Devamlılık, çabukluk, oyun içindeki oyuna bağlılık, kademelere girme açısından İsmail'i yazarım.
Abi bu arada şu üçlü de olmaz. Hani Hakan'ı 8'e çektik. İsmail Hakan Arda da olmaz. Elek oluruz o zaman da.
Evet.
Çok yumuşar orası.
Çok yumuşar.
Ya tabii ha, belki Hırvat şey maçına olabilir bu. Gürcistan maçına. Ben sağlam başlayayım. Üstlerine de gideyim. Hani vurmaya gideyim direkt. Ama mesela Portekiz maçına böyle başlarsan o ortadan seni böyle tabanma gibi geçerler oradan.
Ya çok defans oyuncusu oynatmak çok iyi maçı savunuyorsun anlamına da gelmez. Oyunu rakip alanda oynamak istiyorsan bak bence kilit adamlardan bir tanesi. Şimdi Kenan Yıldız'ı sola attık ya. Kerem Aktürkoğlu gibi bir adamı benim sevmeme rağmen Kenan'ı koyduk ya çok üst bir adam. Sağ tarafta eğer önde baskı yapmak istiyorsan Barış Alper'i kullan abi.
Tabii. Kesin.
Bu çocuk tabii, bu evet. çocuk özel yetenekleri evet, var yani zaten. Güç olarak.
Bir de şu anda iyi gidiyor.
Gidiyor.
Moralli gidiyor, iyi gidiyor yani.
Ya da ben onları görmek istiyorum, bunları izlemek istiyorum diye biraz duygusal bakmış olabilirim.
Sen PlayStation...
Sistematik rakibe göre de değil, ideal bir şekilde yazdığım için.
PlayStation
dün,
oyna.
Dün test etti abi. ben bir daha söyleyeyim, bunların bazıları kafasında yok.
Aynen.
Dün bir kez daha, bu arada biz mesela defans ikilisine sürekli Abdülkerim Çağlar diyoruz, belki Samet oynatacak abi. Bu adamın da bazı takıntı.
Abi eğer, bunda tabii, da var. Tabii. Bak ben sana iyi...
Ya Barış'ın yerine Yunus'u bile koyabilir ya.
Yok, eğer, koymaz ya. Eğer Yusuf. Merih'ten Çağlar... O zamana kadar ne olacak bilmiyorum da.
Dönüyor milli takım arası.
Dönüyor. Çağlar, Merih, Abdülkerim'in olduğu bir yerde Samet'le oynamaya kalkarsa hakikaten o zaman çok ciddi şeyler düşünürüm Montella hakkında.
Yani bir de mesela en şimdi... iyi üçüncülerin de biliyorsun bir üst tura çıkma durumu var.
Tabii
en iyi
oradan
üçüncü
da
bile olabilme durumumuz
yine Türkiye'nin mesela. Klasik kaderi en iyi üçüncüler evet. çıkarken biz dördüncü oluruz mesela.
Kesin olabilir yani.
Murat Aşık ve Oğuz Altay'la Boğaz'ın iki yakası, iki yakası devam ediyor.
Devam ediyoruz Boğaz'ın iki yakasına, Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda ve YouTube kanalında canlı yayındayız. Bekleriz sevgili izleyenler ve dinleyenler. 10 Haziran'da da Polonya ile bir hazırlık maçımız olacak. Milli takım üzerinden yoğunlaştık. Kafamıza göre kadroları kurduk. Hakan üzerinden oyunun gidişatını ya da Hakansız bir kadroyu oluşturmaya devam ettik bu arada. Pardon. Oradan da gelen mesajlara bakıyordum da. Yazılan mesajlara cevaplar geldiği için orada kendi aralarında bir tabii. atışmaya dönüşüyor.
O hep öyle oluyor. Chat
işte mağdur edebiyatı yapanlar, mağdur değil
onlar edebiyatı biz yapıyoruz, öyle şey
mağduruz diye devam edenler.
Tabii biz onu konuşmuyoruz ama onlar da kendi aralarında takılıyorlar yani.
Oraya da geliriz, oraya da değiniriz. Tabii bu sızdırma görüntülerle ilgili istiyorsan biraz konuşalım. Hani hiç değinmediniz, hayırdır muhabbetine girilmesin diye. Yakın bir zamanda önce hep Ülker Sports Arena'da yapılırdı. Şimdi stada alındı kongre. Saat 17 gibi kongre. Bir başlangıç.
Şundan alındı artık Ülker'e sığmaz.
Sığmaz. İlkinde de sığmamıştı zaten. En son yapılana da sığmamıştı.
2018'de de yapılmadı. Onun üzerine
yoğun bir katılım bekleniyor bildiğim kadarıyla. Yurt dışından gelecek
abi,
oylar.
Yani yoğun da.
Açılan sandık sayıları falan diye devam edecek gibi.
Yoğun da ne kadar yoğun. Şimdi Fenerbahçe'nin Sayın Aziz, yani Ali Koç'un söylediği geçen hafta 33 bin küsur dedi aidat yatıran. Ama daha bir hafta vardı 31 Mart. 31 Mart son tarih. Velev ki 35 bin kişi yatırdı aidat. Abi 17.500 artı 1 yani 17.501 kişinin gelmesi lazım. Salı günü hafta içi Ramazan saat 5. Bu herkesin kendi işi yok. Çalışan var.
Herkes Kadıköy'de oturmuyor.
Çocuğunu bırakamayacak olan var. Herkes Kadıköy'de. Abi şehir dışı çok var.
Onu diyorum.
Şehir dışı çok var. Hani çok
dernekler var, il dışından gelecek olanlar.
Bunu toplamak büyük iş, toplayabilirsek. Yani gerçekten hatta bana bir tane takipçi sormuş, demiş ki abi ben çocuğu bırakacak kimse yok. Hani ben gelsem, imza yazsam sonra gitsem olur. Yani toplantının aşaması imza atman yedi. Yani gelip üyelik kartını al. Zaten sen gelmiş sayılıyorsun, sonra istediğin yere gidebilirsin.
Doğru.
İstiyorsan 4 saat sonra geri gel çocuk uyuduktan sonra. Yani onda bir sıkıntı yok.
Zaten 4 saat sonra gelse olur. Herhalde tahmin ediyorum 17-18 gibi iftardan önce bir toplanmaya başlanır. İftar saati bir ara verilir. Onun sonrasında sanırım gece 1'lere 2'lere kadar herhalde.
Abi şeyi bilmiyoruz. Konuşma olacak mı? Yoksa direkt yönetim mi konuşacaksa? Çünkü şu şimdi herkes konuşmaya... Yani şöyle düşünelim abi, 17 bin kişi geldi. Ya bunun %10'u konuşmak istese 1700 kişi zaten.
Yani konuşacak
öyle bir zaman
da,
yok.
Öyle bir zaman
yok. Konuşulacak olan konu da belli. Yani aslında biraz ön plana çıkan konu ligden çekilme ve çekilmeme.
Aslında konuşulacak olan konu o değil. Mesela.
İşte ama dışarıdan algı o, onun üzerine
beklenti o durumda. Yani burada işte bunu da tabii nasıl konuşulacak? Kardeşim şimdi insanlara bir şey sunmadan yönetim neyi sunacak? Gerçekten ben de nasıl ilerleyeceğini bilmiyorum.
Ya bir ya paket program gibi başkanı, hazırlanıp içine o da eklenecek.
Doğal olarak kulüp başkanı, divan başkanı bir ön konuşma yapacaklar.
Muhtemelen açılış konuşmasını.
Açılış konuşması ve arkasında da normal düşündükleri konuları kendi genel kurul üyelerine anlatacaklar.
Ha, bu arada
onun üzerinden.
Tabii şey de var abi, 17'de atıyorum şimdi 17.500 kişi ya, belki saat 17'de salı 17 diyor ya, belki o sırada 15 bin kişi gelmiş olacak abi, o 2 bin kişinin gelmesi beklenecek. Yani belki o toplantı 17 değil de 18.30'da başlayacak. Hani gerçekten nasıl ilerleyecek, ne olacak, ne bitecek, şu an ben de bilmiyorum. Çünkü ilk kez böyle bir şeyle yüzleşeceğiz. Enteresan olacak.
Ben katılımın sağlığı, hatta bir iddiada da bulundum. Dedim ki bu çok fazla yaşanan blöf olaylarla ilgili olarak bir sıkıntının ortaya çıktığını, artık belli bir kesimin bundan çok rahatsız olduğunu Fenerbahçe'de ve bir şey yapılacaksa bunu başaracak ekip de biziz modunda, o dik duruş parantez içinde sergilenecekse biz yaparız diye düşünenlerin ağırlıklı olarak katılacağını, tepki için gelecek olanların daha az sayıda olan insanlar olacağını iddia ediyorum.
Öyle.
Ve gelenler de hani şunu isteyecekler. Düşelim. Düşelim istenecek yani bana göre Fenerbahçe'de.
Ya niye düşsün?
Ya öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey, o yanlış bir algı.
Neye geliyor?
Bir şey söyleyeceğim. Şimdi
abi orada düşmek Fenerbahçe düşme yetkisini vereceğiz. Şu anda yarın düşecek diye bir şey yok.
Fenerbahçe camiasını ben Murat gibi bilmem. Murat o camianın özbeöz evladı. Yöneticilik yapmış, genel kurul üyesi bilmem ne. Yani şimdi Fenerbahçe'nin ligden düşmesinin Fenerbahçe'ye de Türk futboluna da bir faydası yok. Hani ben buradan bir güzelleme yapıp aman Fenerbahçe olmazsa şu olmaz bu olmaz demeyeceğim de, ama bu gerçek. Fenerbahçe olmazsa o olmaz, bu olmaz, şu olmaz. Çünkü Galatasaray'da olmazsa o bu şu olmaz. Ama şunu söylüyorum. Diyorum ki yani Fenerbahçe'nin şu anda izlemiş olduğu yolda, taktiğinde veya düşüncelerinde birinci konunun düşmek, bu takımı düşürelim demek olduğunu ben düşünmüyorum.
Oğuz abi zaten aslında aklın önce şöyle başlarsın. Tempo yavaş yavaş artar. Önce dersin ki ben yayın havuzundan çıkıyorum dersin ya. Ödüyorum cezasını.
Öyle bir şey olsa ne olur?
Cezası vardır muhtemelen.
Hayır, cezası için değil. Fenerbahçe'nin maçını kim verir?
Fenerbahçe TV verir.
Fenerbahçe TV verir abi, veya birisi.
Ben sana şöyle söyleyeyim. Bütün kanallar vermek için sıraya girer.
Yani, hepsi tamam girer. Doğal
İç
olarak.
Sağ, yani işte kaç takım var ligde şu anda? 19 maç mı oynuyorsun içeride? 19 tane iç saha maçı. Bak tek tek satsan daha büyük para kazanırsın.
Olabilir.
Tek tek hafta derbileri çakarsın.
Olabilir.
Zirveye. Ama abi Esport ister mi? İster. Eksen ister.
Ha, yani mi? Öyle
ister.
Bir sorun olmaz.
Yayında sorun olmaz. Tamam. Ama öbür taraf için sorun olur. Çünkü öbür tarafın değeri düşecek.
E düşer. E o zaman da Galatasaray der ki kusura bakmayın bu şartlarda gelir düşüyorsa ben de aynı yolu izliyorum. Ben tamam. De çıkıyorum der.
Zaten işte diyorum ki o zaman sen bunu yaparak zaten bir futbolda bir şeyleri değiştirirsin. Yarın Galatasaray'da çıkar, Beşiktaş'ta çıkar.
Ama bu futboldaki değişmek Fenerbahçe'ye ne sağlamış olur? Bu bir şey sağlamaz ki.
Ama
bu tepki ise...
işte bir anda da ligden hemen hadi biz çekildik. Tamam peki çekildik. Yani ilk hamle, yani ilk elde en büyük hamle kozunu mu oynarsın? Yoksa bir yerden başlarsın en sona mı saklarsın en büyük kozunu?
İşte
bunları dinleyeceğiz. Yani bilmiyorum şimdi bu Sayın Ali Koç'un Fenerbahçe Televizyonu'nda yaptığı açıklamadan beri, o günden beri sürekli toplantılar yapıyorlar kulüpte. Ya da farklı yerlerde işte... Sponsorlarla oturuyorlar, belirli kongreyle oturuyorlar.
Ramazan dolayısıyla iftar toplantılarında
oyun dün mesela salı günü, dün salı mıydı ya? Dün salıydı. Pazartesi günü mesela Fenerbahçe'nin sponsorlarıyla oturmuşlar. Dün Fenerbahçe'nin ünlülerle kongresi oturmuşlar. İşte bugün Fenerbahçe'nin eski yöneticiler ve başkanların davetli olduğu iftar var. Cuma Yüksek Divan Kurulu var. Bugün ve yarın 1907 Derneği'nin var. Yani herkes küçük küçük gruplarla toplanıp Perşembe günü de Ankara'da bir büyük
İstişare
toplantı
yapılıyor.
Var. Perşembe'de böyle 300-400 tane üyenin davetli olduğu bir Ankara'da bir toplantı var. Yani belki oralardan bir geri bildirim alıp bir yol haritası
gidişat ona göre belirlenecek.
Yani hani biz yönetim kurulu işte bir başkan 22 yönetim kurulu üyesi almayacaklar kararı. Hep beraber ortak bir karar olacak. Ha benim gördüğüm şu var. İlk gün fevri bence biraz hareket edildi. Doğaldır. Ama fevri hareket etme hakkı olan da taraftardır. Yani ben taraftarım, ben fevri hareket ederim. Çekin derim yani takımı. Biraz daha frene basmak lazımdı.
Fenerbahçe
bence.
Taraftarı sence çekilmek ya da ikinci lige düşmeyi kabul eder mi?
Oğuz abi şöyle söyleyeyim, ben net hani kendi işten dolayı söyleyeyim. Abi şimdi biz soru cevap diye bir program yapıyoruz. Hı-hı. Her hafta. Bu karar alınmadan önce de yaptık. Alındıktan sonra da iki haftadır yapıyoruz. Mesela geçen hafta yaptığımızda, yani Sayın Başkan'ın konuşmasının ertesi günü yaptığımızda yüzde olarak %90 çekilelim diyorduysa, bu salı dün bu pazartesi yaptığımızda bu oran 60'a 40'a geldi.
Anladım. Yani
abi adam diyor ki şimdi, kardeşim ben düştüm de ne değişti? Ben zarar gördüm. Ne değişecek ki? Yani çünkü düştüğün yerden çıkacağın yer yine bu düzen. Buradan gideyim. Buradan gittin. Abi buradan gitmek arkadaşlar, Fenerbahçeliler, buradan gitmek diye bir şey yok.
Yok tabii canım.
Şehir değiştirmek bile çok meşakkatli. Bırak ülke değiştirmeyi.
Geldi yani hani Rusya Federasyonu'ndan cevap geldiği söyleniyor.
Baba Rusya ister. Rusya çünkü şu anda UEFA'ya kapalı.
İstemiyor.
Ay, ya. Baba şöyle düşün. Russun diyeceğim de şimdi. Sende hiç Rus tipi yok ama.
Açıklama
böyle yapmışsın. Bakınca beğenemedim seni. Russun. Atıyorum. Bir takım ben çok kafalardan değil de. Bir tane Krasnodar taraftarısın. Ne bileyim attım şu anda.
Zenitliyim evet.
Abi ama bir taraftarım var yani. Krasnodar fanları var. Ultraları var falan. Abi bir adam geliyor diyor ki bundan sonra adımız Fenerbahçe. Renklerimiz sarı lacivert. İç saha maçlarını İstanbul'da oynayacağız. Rusya'daki diğer takımlara da diyorsun ki siz de bütün deplasmanları İstanbul'a gideceksiniz oynamaya. Abi bu bir günden yarın olacak bir şey değil bu. Bunun belki yıllarca hazırlığını yapman lazım. Yani
biraz gerginlikle, sinirle, biraz da bir yaptırım uygulamak ya da uygulatmak adına o an için söylenmiş yani bir şey gibi çıkmış. Şimdi,
toplumun sözlerine riayet ettiği bazı gazeteciler var. Diyor ki Fenerbahçe yönetimi yurt dışından takım bakıyor. Böyle bir şey yok.
Ya yalan konuşuyorlar.
Ya, gerek yok abi, etkileşim için sen kurban etme. Çünkü bak sokaktaki adam inanıyor, evet, sana. Aa, bu diyorsa doğrudur diyor.
İnanıyor.
Biri bana yazıyor abi Almanya'ya gidelim. Öbürü diyor ki Belçika'ya gidelim, Yunanistan'a gidelim, Azerbaycan'a gidelim.
Ve sana bir şey söyleyeyim mi Murat? Böyle... yüksek eğitimli, sanayici, yıllardır Türkiye'ye büyük alanlarda hizmet etmiş çok böyle tanıdığım Fenerbahçeli, divan kurulu, genel kurul üyesi ve normal taraftar insanlar da var. Onlar da inandılar ilk anda, biliyor musun?
Abi gidebileceğim bir ülke var, neresi biliyor musun? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Çünkü UEFA tanımadığı için.
Evet.
UEFA o istediğin gibi zaten öyle bir futbol kültürü de oraya gidersin, doğru yani kurarsın. Oraya.
Ya bu iş hiçbir zaman çözülmeyecek.
Ama böyle bu abi, peki bu ülkedeki Fenerbahçe'nin taraftarı demeyecek mi? Kardeşim ben niye devamlı Rusya'ya maça gideyim deplasmana mesela? Deplasman tribünü övünüyoruz. Ya da niye Almanya'ya gideyim devamlı ben? Yani neyse ne. Yani bu böyle. Ve abi mesela bunları konuşunca tabii takipçiler de mesaj atıyor. Abi diyor mesela, bir tanesi diyor ki bana, ben Almanya'da yaşıyorum abi diyor. Ya bu söylendiği gibi bir şey değil, kulüp almak diyor. Yani buraya diyor Red Bull geldi. Leipzig'i aldı. Ama adını bile değil ya. Başındaki RB Red Bull değil diyor. O bir Almanca bir şey mi? Raisin bir şey bol. Yani o kadar katılar ki diyor bu düzende. Ya ancak şöyle yapacaksın diyor. Alttan alacaksın diyor.
Demek ki olmuyor.
Yani atıyorum 8.likten alacaksın diyor. Oberliga mı diyorlar? Süperliga mı? Neyse işte. Münih Türk Gücü. Hani yıllardır bilinen Münih Türk Gücü.
Münih Türk.
Münih Türk Gücü'nü alacaksın. Baba zaten üste çıkman 8 sene. Her sene bir lig atlasan.
Peki Fenerbahçe taraftarının ve Türk futbol severlerin, dolayısıyla Galatasaraylı'nın da Beşiktaşlı'nın, hani Beşiktaş şampiyonluk yarışında bu sene yok ama sonuçta onların da gündemini meşgul eden, aralarında konuştukları sokaklarda bir konu haline geldi. Bunu böyle yapmak doğru bir şey mi ya?
Abi onu...
Hani sen buna bir cevap veremeyebilirsin, bu ayrı bir şey ama bu baktığın zaman akla yakın değil.
Yani sen ne yapardın diyebilirsin. Hani o koltukta sen oturuyorsun.
Sen ne yapardın?
Sensin. Abi ben bir defa bir kulağımın üstüne yatardım Trabzon olaylarından sonra. Bir hafta bir beklerdim. Çünkü zaten arada 2,5 hafta maç yok. Süren de var. Hani normal devam ediyor olsak ligi, yani haftaya bir daha ilk maçına çıkacak olsak hızlı hareket aksiyon alman lazım. Zaten 2,5 haftam var önünde ilk maçına kadar. Yani Trabzon maçı ilk maçı 2,5 hafta. Abi yatardım, bakayım ne tepki geliyor. Siyasilerden ne tepki geliyor? Federasyon ne yapıyor? Diğer kulüpler ne diyor?
Bak bir söz var biliyor musun? Tam söylediğinle. Sinirliyken konuşma, mutluyken söz verme derler.
Gibi. Çok gibi. Güzel abi. Beklerdim abi. 4 gün, 5 gün bir bakardım.
Ha. Güzel konuştun mu?
Çok güzel konuştum. Ondan sonra hareket ederdim. Ondan sonra aksiyon alırdım ben. Ama bu da her kişinin kendi karakteri. Ben şimdi Sayın Başkan'ı tanıyorum. Sayın Başkan fevri hareket edebiliyor. Ani hareket edebiliyor. Düşündüğünü içinde patlatmayıp direkt dışına vurmak isteyebiliyor.
Bir de kendi varlıklarından dolayı özgüveni de çok yüksek olduğu için çok rahat hayata geçiriyor bu
tabii
konuşmaları.
Onun için hani benim alabileceğim kararlarla onunkiler çok taban, ama ben sorduğum zaman bence olması gereken oydu. Yani birkaç gün kulağın üstüne yatıp bir bakmak.
Sen ne biraz oluyor? Daha sağduyulu yaklaştın konuya.
Hayat nasıl gidiyor? Sevkler yapılıyor mu mesela? Bir bakalım ya ne oluyor? Hmm. Ne oluyor? Bir bakalım.
Onlar da bugün
ona göre onlar da normalde geçen hafta açıklanması gerekiyor. Evet. Açıklanmadı. Yine Mehmet Büyükekşi'den.
Ya ben Sabah Doğan'ın kanunlarında biraz tabii latifesini yaptım da her şey seçimden sonraya kalmış havası estirildi.
Bir şey bir rivayet de o. Bugün sevkler olacak ama cezalar seçimden sonra verilecek diyor.
Evet öyle söyleniyor. Yani
sevkler yapılacak ama bu sevklerden çıkacak kararın ne olduğu anlamına gelmiyor.
Şimdi benim duyumum ne? Yani duyum değil, bana da bunu böyle biraz daha siyasete yakın birisinin söylediği. Abi diyor iki ihtimal var. 1 Nisan sabahı ya diyor federasyonu görevden alırlar ya Fenerbahçe'ye tarihi ceza verirler diyor.
Ya da sadece ortası olmaz diyor. Cezalandırılır diye de bir şey söyleniyor.
Aslında o kadar kötü bir durum var ki. Neyden dolayı var biliyor musun? Bak ben çok sağduyulu yaklaşacağım konuya. Şimdi neresinden bakarsan bak bu kadar iyi bir Galatasaraylı olarak konuşuyorum. Trabzon'da oynanan maçta tamam gerçekten de tahrikler oldu. Oldu kardeşim, yani şimdi gözümüzle gördüğümüz bir şeyi o öyle dedi bu böyle dedi. Ayır onları bir tarafa. Taraftarın sahaya girmesi konusu asla kabul edilebilir bir konu değil. Tamam mı? Bu ülke futboluna Avrupa'da...
Abi yıllarca.
İşte bütün
defa da olan bir şey değil,
değil. Bu yüzden. Ama bunun zemini vardı, buna hazırlıklar vardı, insanların yönlendirmesi vardı. Spor yorumcularının içerisinde bile o öyle olursa hadi gidin şurada bunu yapın diyenler vardı. Şimdi bakın, ben bazen bir cümle kullanıyorum. Diyorum ki insanlar hayatı algıladıkları gibi yaşıyorlar. Bak Murat'ın biraz önceki konuya yaklaşımına bak. Diyor ki ben bir hafta dinlenirdim diyor. Arada süre var diyor. Bakardım, izlerdim, bir yol haritası çizerdim diyor.
Abi belki gerekirse siyasilerle görüşürdüm. Yani bu, bakın bize böyle yapılıyor.
Ama camia onu öyle istemiyor.
Şunu bitireceğim.
Bir şey baba, istiyor. Reaksiyon bekliyor. Ve bitireyim. Neden sessiz kaldın diyerek de suçlamalara başlıyor.
Tamam, o da doğru. Ama Murat'ın dediği, Murat'ın yaklaşımı. Çünkü algısı o. Onun hayat tecrübesi, eğitimi ona onu söylettirebiliyor. Şimdi herkesten bunu beklemek mümkün mü? Değil. Ya kardeşim, sen şimdi sahaya bu kadar insan girdi. Tamam. Kötü, yanlış, olmaması gerekiyor. Ama saha içerisinde olmaması gereken bir şey daha var. Yani yerde yatan adama tekme atılan pozisyonlar var. Şimdi korumanın gelen taraftarı etkisiz hale getirdiği bir pozisyon var. Osterwolde'nin döner tekmesi var. Bak Allah Kur'an çarpsın. Bahçuay'ın. Evet. Allah Kur'an çarpsın, pozisyon hatırlatmak ya da şunun için. Çünkü bugüne kadar konuşmadım bile ben bunları. Çünkü artık öyle bir noktaya geldim ki bunun insanlara, Türk spor severine, Galatasaraylı'ya, Fenerli'ye, Beşiktaşlı'ya her yerde zarar verebileceğini artık görüyorum yani. Bunlardan dolayı da çok konuşmak istemiyorum. Ama bu durumda eğer kanun, Trabzonspor'un sahasının kapatılması, bazı oyuncularına ceza verilmesi şeklinde ilerliyor ve bir başka kanunda da eğer saha içerisinde etkisiz hale getirilmiş kişiye bir müdahalede bulunanlarla ilgili de bir kural varsa bunların işlemesini de söylüyor. Şimdi eğer böyle bir kural ceza verilirse, ona 8 maç, buna 7 maç, buna 6 maç, buna 5 maç, ben bu sene Galatasaray'ın aldığı şampiyonluktan keyif almam kardeşim. Ama verilecek bir ceza varsa da
Oğuz abi, peki,
bu örnek teşkil eder. Kim?
Yine federasyon.
Ya bak, evet.
Bu kadar uzattınız abi maçın üstüne 2 hafta
evet diyorum.
Geçti. Abi federasyon tamam da.
Ya Riyad konusundan sonra açıklandı mı?
Sonraki güvenlik zafiyetlerinden tut bilmem ne. Biz geçen hafta o kısmı ne yapacağız? Biz geçen hafta bazı noktalarını kaçırmışız Sayın Ertuğrul Doğan'a söylediklerini. Yani bugün ben bir daha bir açıklamasına, yani başka bir çekimle denk geldim. Abi şöyle diyor Sayın Ertuğrul Doğan. Biz bu konuyla ilgili atıp tutan gazeteci, sosyal medyacı, dijitalde yorum yapan, klavyeyle yazan, hepsini aldık listeye. Gerekenleri yapacağız. Ya da yapacaktır. Bu da hedef göstermek bu. Tabii. Yani bana yarın sokakta yürürken Trabzon'a gelip biri saldırsa,
geçen haftaki
abi ben de gidip karakola şikayetçi olsam oradan şikayetçi olacağım. Yani i̇şte bu bak, da doğru değil.
İşte bak ne oluyor biliyor musun? Hangimiz daha beter, hangimiz daha kötüyü yapabiliriz rolüne bürünmüş oluyoruz. Benim yöneticim
Küçük dergisine dönüyor abi.
Ama yani Ertuğrul Doğan'a da bu arada
ne olduğunu bilmiyorsun.
Ertuğrul Doğan'a da mı demin söylediğiniz yapılıyor Sayın Ertuğrul Doğan'a. Niye konuşmadın kaç gündür? Hadi çık konuş. Adam öyle bir baskı yapıyorsun ki adam
Fenerbahçe'de de var, Galatasaray'da da var.
Tabii. Yani istemediği şeyleri söylüyor
belki. O baskının sırada nedenlerini gördük. Hani valisinden belediye başkan adaylarına kadar kalabalık
bir ama o konudan dolayı FIFA'nın radarındasın şu anda. Çünkü evet. FIFA'daki birinci kural, en rahatsız oldukları şey sporla siyasetin içine girmesi. Kurduğun masaya bak. Milletvekili var. Belediye başkanı var. Belediye başkan adayı var. Diğer parti milletvekili var. Şimdi FIFA demiş ki bu ne?
Hani. Ama Murat, Allah'ını seversen bir taraftan da öbür türlü düşün. Yani bu Trabzon'un en sonki basın toplantısını sen söylüyorsun. Hı-hı. O yaşanan olaylardan sonra. Daha öncesine git. Ya senin de şikayetçi olduğun bütün sezon boyunca Uğur Dündar da sürekli olarak
ama
Yüksek tamam. Divan Kurulu Başkanı olarak ama, bak gazeteci olarak
ama
değil.
Ama Yüksek Divan Kurulu bak kulübün içinde.
O da başkan.
Ama fark etmez kulübün içinde artık. Yani atıyorum oradaki milletvekili.
Öbürü de başkan.
Ama hayır abi diğerlerini söylüyorum.
Ha kimi?
Ya abi şimdi adam milletvekili masada oturuyor. Tamam. Milletvekilinin kulüpte bir görevi yok. Belediye başkanının kulüpte bir görevi yok. Bunlar direkt birebir siyasiler. Uğur Dündar siyasi görüşünü Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak kullanıyor.
Ama sırf genel kurulda kullanmıyor. Bir televizyon kanalında o tarafta yanlı olan, muhalif olan bir kanalda
tamam
bunu da sürekli dile
ama
getiriyor.
Ama bu FIFA radarına girmez.
Kimin?
FIFA'nın. Benim FIFA'nın takıldığı nokta ne biliyor musun abi?
Ama neyin radarına girer biliyor musun? Türkiye'de yaşayan bütün insanların radarına
girer. Tamam girelim. Ona girdi zaten ama ben, ben başka bir şey abi o konuyu konuşuyorum.
Ben anladım.
FIFA tarafını konuşuyorum. FIFA şu anda Türkiye'yi aldı abi mercek altına. Bundan dolayı almış.
Tamam.
Yani bir sporla siyasetin abi bu ilk kez bu kadar. Şu yapılıyordu daha önce. Mesela sen bir toplantı yapıyordun. Bir sürü şehirde oldu. Hatta Faruk Koca olayında da oldu yanlış hatırlamıyorsam. Bir basın toplantısı yapıyor kulüp. O şehre ileri gelen siyasileri de salonda bulunuyorlar. Abi salonda bulunmak değil bu. Masada oturuyorsun ve açıklama yapıyorsun.
Söz hakkı alıyorsun.
Söz hakkını bırak. Evet. Yani ateş ediyorsun oradan.
Belediye başkanı da
suçlamalara başlıyorsun.
Yani, şimdi hedef gösterme yani konusu...
Bir şeye benzemiyor mesela. Hani konu oradan oraya gitti. Camia sizde de bir sıkıntı oldu. Murat Kurum'la Dursun Özbek görüntüsü oldu. Paylaşılması. Evet. O camia içinde değildi mesela.
Ama o camia içinde de büyük camia yankı uyandırdı.
Camia içinde yankı uyandıran konu senin divan kurulunu, genel kurulunu ilgilendiren bir konu değildi orada. Bütün ama orada ülkeye... bir siyasetle Galatasaray'ın çişe gelmesinin duyulan rahatsızlığı oldu.
Evet.
Bir kesim tarafından.
Kabul ettim.
Hani ondan dolayı kaynaklı.
Doğru bulmadık.
Örnek olarak onu sunuyoruz.
Doğru bulmadık ama hedef gösterme konusu çok farklı bir şeydir. Bak adam diyor ki bir gün ben gene subliminal mesaj gibi yapmayayım. Birisi sokakta bu konudan dolayı bir zarar görürse o zaman bunun müsebbibi birileri olur diyor.
Hep
tamam mı? Ben
bu
de diyorum ki ben de diyorum ki ya bu ülkede ya bu ülkede derken bizim ülkemizde bak bu sezon özelinde ya burada bazen çok doğru şeyler de konuşmaya çalışıyoruz. Ya Ali Başkan da hedef gösterdi. Hakemleri gösterdi. Ya mesela deseydi ki ben onun ne söyleyeceğinin kararını ben veremem. Mesela deseydi ki bütün şikayetlerini dile getirseydi, başka şeyler de anlatsaydı. Ya AVM'lerde sıkıştırın dedi ya. Bu böyle bir şey olur mu arkadaş? Fotoğraf
deyin, görürseniz edin.
Bence falan. Sonra üzüldü ama demokratik çerçevesi falan dedi abi. Doğru. Tam o yanlış diyelim. Velev ki yanlış.
Bu da yanlış.
Ya bu eli büyütmeye ne gerek var?
Bu da yanlış.
Yani biz hepsini ha bak şuna bir daha var.
Sonra ne oldu biliyorsun değil mi? O Ertuğrul Doğan'ın açıklamasından sonra birkaç tane gazeteci ve spor yorumcusu kendi sosyal medyalarından özür yazıları yazdılar. Bunun sebebini de biliyoruz yani.
Yani biliyoruz ama orada şuna takılmışlar abi. O yani o süreç spor yorumu değil de biraz daha şehir yorumu yaptıkları için. Mesela bir tanesi demiş ki orada da koyduk, burada da koyduk. Hani şehrin adını kullanıyor.
Dedi.
İşte bir denir mi? Bu şehri düşürün. Yani ben hep şunu diyorum zaten. Sürekli diyorum ki bu iş bence bir daha söylüyorum bunu. Bana bir telefon geldi. Çünkü ben bir terbiyesizlik yaptığımda hiç düşünmüyorum. Ben hep şunu dedim. Ben bu olayı zaten Trabzonspor'a mal etmem. Ben provokasyon var diyorum. Nasıl otobüs kurşunlamada Trabzon'u alet ettiler şehir olarak? Çünkü bir gerginlik var Fenerbahçe'de Trabzonspor'a. Nereyi kullanırsın provokasyon için? Trabzon en garanti yer.
Evet.
Şimdi bu işi gidip Antalya'da yapsan ses getirmez yani. Allah Allah ne alakası var? Ama Trabzon, bak bunda Trabzonlar yapmıştır. Nasıl inanmadıysam o otobüsü kurşunlamalar Trabzon'la alakası yoktuysa. Bu olayı da yapanlar bence Trabzon'la alakalı.
Ama ne oldu biliyor musun? Şimdi... Çok kötü bir şey oldu. Var olan gerginlik artık bundan sonraki 10, 20, 30, 40 sene içerisinde nasıl telafi edilebilir?
Nasıl edilir biliyor musun abi? Dirayetli bir futbol yönetimi gelirse bu ülkeye. Biraz tabii siyasetin de destek olması lazım buna. Yani bu gerilimin düşmesi için. Belki birkaç sene belki o maçların o şey yani Trabzon'da seyircisi oynanabilir. Tarafsız sahada oynanabilir. Bilmiyorum bunun çözümünü. Benim
ama karşılıklılık hesabı var. O zaman da onlar da Kadıköy'de
isterler. Zarar gelmiyor ki.
Ama öyle diyemezsin.
Ama o zaman yani çözemeyiz bunu.
Çünkü falçatada atıldı diyen de çıkıyor. Onun sonrasında
abi,
işte
atma ya mevzu atma olsa soruyor.
De oluyor.
Mevzu atma olsa aç YouTube'dan. Mesela Volkan Demirel Trabzon yazar abi zaten atılmayan bir şey kalmamış. Yani bir ev kapısı atmadılar yani sahaya. Atmak başka
hayır, atarsın. Şunu söyleyeceğim. Bir dinleyici diyor ki ben bir Trabzonlu olarak dedi sabah Doğan'ın kanunlarında şunu söylüyor. Öyle cezalar vereceksin ki ve bu maçları 5 sene boyunca Margaret Thatcher gibi anladın mı? 5 sene boyunca oynatmayacaksın. Trabzon halkı diyecek ki kardeşim ben Fenerbahçe maçlarına niye gidemiyorum? En küçük olayda bile şehir durdurur diyor bundan sonra.
Ama zaten Dodo bir geçen hafta da söyledim. Ceza bak diye. Maçta dikkat edelim. Maçı ben bir daha da izledim. Abi bir yerden sonra diğer tribünler maraton dışarı diye bağırıyor. Anlıyorlar orada bir şey karıştığını.
Var.
Yani ben
orada bir provokasyon olduğu belli oluyor zaten. Şehirde bunu söylüyor sokak röportajlarında.
Masum. Gerçekten taraftar olan insanların bunu zaten tasvip etme imkanı yok.
Ben yıllardır bu tribünlerdeyim. Ben maskeli bir kere maç seyreden insan görmedim.
Abi çok insan kaç kişilik Avni şey
o maske neydi ya?
Adı Avni Aker değil neydi adı? Şenol Güneş Spor Kompleksi oldu evet. Değil mi adı? Yeni adı Akyazı.
Evet. Papara Park.
Papara Park oldu. Neyse. Abi 50 bin kişilik mi? Kaç 40 bin kişilik mi?
50 yani 40
50
2000 kişi galiba.
40 bin diyelim abi. Evet. Şimdi stat da var. 40 bin taraftar. Sahaya inen kişi 150-200. Abi zaten genele veremezsin.
O bile değil 20 falan değil.
Genele veremezsin bunu bir defa. Bu genel değil.
Benim için orada önemli olan ne biliyor musun Murat? Bu toplum psikolojisinde o 100 kişi kaçsa, 150 kişi ise kaçsa. Var mı 150 kişi bilmiyorum.
Var abi var.
Çünkü herkes güvenlik. Herkes daldığı için bir anda kalabalık oldu. Bütün herkesin inmemesi büyük mucize.
Abi çünkü bir kesim
o
diyor
sağduyu,
ki. Benim şehrimi zaten kötü gösteriyorlar. Ben bari buna yol vermeyeyim. Ben bir daha söylüyorum abi bizim Trabzon'da bir sürü küçüğümüz var, büyüğümüz var, saygı duyduğumuz bir sürü insan var. Abi Trabzon güzel bir şehir.
Evet.
Şehir olarak böyle öcüler. Ben oraya menajerlik yaparken oyuncu da verdim. İkdası çok zor oldu bu olaylardan dolayı ki bu kadar yoktu. Adam Amerikalı oyuncu diyor ki ya burada bak diyor sporda böyle olay olmuş işte sahaya bir şey olmuş hakem. Ya diyorum öyle bir şey yok bak güzel İşte tarihi yerleri var, manastır var.
Yalan, bu gördüğünü unut sen. Aslında öyle bir şey yok.
Şu anda iki kat zor olacak Trabzon'u artık evet, sporcu getirmek. Farkında değil ya. Trabzon zaten düşsene abi, iyi bir Trabzon sporlusun ve Trabzon'da yaşıyorsun. Bunu yapmaman lazım zaten. Ben yaptıklarına o yüzden inanmıyorum. Adam abi oralarda Marek Hamşik gördü ya. Sörlot gördü. İstemez mi o kalite gelsin?
Marcelinho
geldi. Şota'yı gördü ya.
Abi şimdi adam demeyecek mi? Gittin bir teklif yaptın. Abi artık Google diye bir şey var. Adam yazıyor ya Trabzon, City. İşte özellikleri. Yazıyor abi. Abi bakıyor. İşte sahaya taraftar atladı. Futbolcuyu dövdü. Futbolcu onu dövdü. İşte çıkışta 3 saat stat'tan çıkmadı. Bak şehre bunu yapanlar o şehre kötülük yapıyorlar.
Zaten öyle.
Biz yapmıyoruz. Biz diye getiriyoruz.
Yaz Google'a Trabzon diye. Evet. Yaz Google. Ya.
Şeyze, gittiniz mi Trabzon'a? Ben gittim. Deplasmana gittim ben de.
Gittim. Ama ada yedim. Sen kuyumak yedin mi?
Kuyumak yemez mi ya? Ama. Ramazan günü de tam daha iftar da olmadı. Kuyumağı nereden getirdin ya?
Ya gelir işte oradan bağlar çikolataya.
Yazıklar
gittim.
Olsun
kuyumak
ya.
Kuyumak yemeye gitmedim diye girecek konuya.
Yazıklar işte olsun ya. Konu nereden buraya geldi?
Olan
zaten bir konuşmaya başladığımız zaman hepimizin bilgi birikiminden dolayı çok farklı yerlere gidebiliyor ama hep konuşulabilir şeyler konuştuğumuz için.
Kuyumağı nereden buldu onu anlamadım.
O buldu.
Ben sana o zaman konuyu şöyle yapayım. Bugün sevgili dinleyenler, Dünya Tiyatrolar ve Tiyatrocular Günü. O yüzden buradan Federasyon'un Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyorum bu diye. Ne diyeyim ya?
Mükemmel.
Bu kadar güzel oyun sergileyen, bize güzel tiyatro izleten, Merkez Hakem Kurulu başta olmak
bence
üzere.
Bence mükemmel bir
tiyatro. Hakemlerimiz böyle yorum yapayım.
Şimdi var mıydı tiyatroculuk serde? Sizinle kutlayalım. O zaman size Dünya Tiyatrocular Günü'nü
ses oyuncusu
hayatım boyunca hiçbir şirket yöneticisinin, kurumun, müessesenin, spor kulübünün ve adı geçen kurumsal anlamda neresi varsa bu kadar anormal konuların üstüne çıkıp bir açıklama yapmadığı bir ortam hiç görmedim
o
hayatımda.
O zaman hala yok. 10 gün oldu. Pazardı değil mi maç? Pazardı, çarşamba günü 10 gün oldu.
Yok, Riyad için de söylüyorum.
Riyad için zaten sustu.
He.
Bu olay için de Infantino dahi FIFA başkanı tweet yani paylaşım yapıyor sosyal medyadan. FIFA Oyuncular Birliği yapıyor.
Kabul edilemez diyor.
Kabul edilemez diyor. Bizimki hiçbir şey demiyor abi.
Ben bunu
bizimki yani, bir yana da takılıyor bizim.
Anlıyorum da anlamıyorum.
Abi çok enteresan.
Çok iyi anlıyorum ama anlamıyorum.
Vallahi çok enteresan.
Bazı oyuncuların çevresel olarak güçlü olmaları, buna menajer, buna federasyon, buna siyasi ne dersen de, milli takıma alındığını, Montella'nın milli takımı oluştururken elinin kolunun bağlandığını, Hamit Altuntop'un aslında 11'i oluşturduğunu, bak algıları söylüyorum sana. Bak hala tabii. Federasyonun işte büyük ekşi üzerinden Beşiktaş'a karşı manipüle edildiğini, bir sürü şeylerden artık ben inanılmaz sıkılmış durumdayım. Artık Türk sporunda duymak istemedim. Ajax altyapısı bir. Anladın mı? Ajax altyapısı gibi.
Örnek verilir ya.
Hemen anında. Süper Lig'e Eskişehir, Kocaeli, Sakarya gibi takımlar gelmeli konuşmalarından çok sıkıldım.
Kocaeli, İzmitli bir Kocaeli, bu kafada antrenör bulmaya devam eder.
Devam ederse zaten gelemez, ayrı bir konu. Hani bunlardan ve sıkıldığım konular artık her şeyin bir yere bağlanması ve senin de söylediğin gibi sürekli olarak müsebbibinin hep böyle bir yerlerde güçlerle, siyasi desteklerle olmasından kurtulmamız gerektiğini söylüyorum ama...
Doğru.
Hayata geçme olasılığı %10'larda bağlı.
Abi var.
Yok.
Ama oraya doğru düzgün, liyakati yüksek bir Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ve yönetimi getirsen
ben de. Ama ben o konuda senin dediğinin olması durumunda bile endişem ne biliyor musun? Alt kadroları değiştirdin. Yeni atananlar aynı benzer kişilerin uzantısı olarak gelirse değişen bir şey
hayır
yok.
Hayır abi, oraya liyakatli bir federasyon olacak. Tamam. Tamam. Komple gönderdim merkezi.
Tamam.
Bir federasyon başkanı ve yönetim kurulu ama liyakat esasıyla.
Evet.
Onlar kursun alt kurulları. Artık biz onlara inanalım. Ya bu adamlar ama, bu işi biliyorlar.
Ama
inanalım.
Murat bak, sen bu işleri iyi bilen birisin. Biz de
oralara... Olabileceğine inanmıyorum bu arada.
Hayır.
Olması gereken buluyorum.
Yok, olması gerekeni söylüyorsun. Öyle bir durum olduğu zaman ne oluyor biliyorsun değil mi? Bu telefon durmuyor.
Durmayacak tabii canım.
O bu şu milletvekillerimizden tut, oradan daha yüksek kademelerden tut, insanlar kulüp başkanlarından tut. Herkes bir kanaldan girip aman Doğan'ı alın oraya, Oğuz'u da alın diye... adam kuramıyor
tamam
ki.
Tamam abi, peki şöyle olsa adil, yani normal kulüplerdeki gibi düşün. Kulüplerde sonuçta nasıl giriyor? Başkan yönetim kurulu yazıyor, balotajını yazıyor, sicilini yazıyor onu yani. Bütün listelerini veriyorsun ya içeriye.
Tamam.
Aç abi federasyon seçimlerini. 3-4 adayım var. Herkes listeleri de kafadan versin.
Aday da olmuyor ki.
Abi işte bence ona seçimin yapılamamasından kaynaklı. Atamalarla ilgili.
Ben bu gerginliğin. Ben bu gerginliğin.
Kimse olmaz benim söylediğim sistem.
Ben bu futboldaki gerginliğin şu anda Fenerbahçe Galatasaray üzerinden olan. Ama önümüzdeki yıllarda başka takımlar arasında
abi kim kapışıyor şampiyonluk?
Kim kapışıyorsa. Benim bir isteğim var. Örneği de var. VAR'la ilgili açıklamalar statta anons edilsin abi.
Bana uygun. Ben daha ileri gidiyorum. Ben artık Türkiye'de varın kötü
kullanıldığını düşünüyorum. Bunu Portekiz mi yaptı?
Varı sadece offside. Biz varı sadece offside için kullanalım abi. Vallahi bak. Geçen birisi de söyledi bunu, futbol eski futbolcular.
Ama o zaman da ne olacak biliyor musun? Aa, gördün mü? Bak, Galatasaray'ın içeride adamı var. Fenerbahçe'nin de içeride adamları vara dönecek. Bak burada o gerginliği azaltamayız.
Bundan diyorum. Ya varı adam gibi kullanalım. Kullanamıyorsak o zaman sadece yarı otomatik diye bahsediyor. Hayır. Ona güvenelim.
Ama Murat, bu varı doğru kullanamadığımız, adam gibi kullanamadığımız aşikar. Ben diyorum ki kendimce, bunu statta anons ettiğin zaman bütün herkese de açıklamış olduğun için ne kadar oynayabilirsin bu konuyla?
Oğuz abi, peki bir şey söyleyeceğim ya. Biz bunları zaten, maçlar bizde 115 dakika oynanıyor. Evet. Üstüne biz burada konuşmaları falan koyarsak 3 saat falan sürer bizde maçlar.
Abi o zaman Arapça bulmaca gibi ben çözüm getiremeyiz.
Öyle zaten, çözüm yok ki.
Abi çözüm yok, çözüm. Bak ben sana çözüm. Abi bak, etkilen bir çözümü söyleyeyim mi?
Söyle.
Ama
varı kaldırdık mı?
Sebebini soruyorum bak. Önce federasyonun ve sistemin değişmesi lazım. Alt kademelerden başlayarak değişmesi lazım. Gözlemcilerinden, izleme komitelerinden, her şeyinden bir kere uzaklaştı abi. Diyecek teşekkür ederiz verdiğiniz emeklerden dolayı. Artık buyurun, kapıyı göstereceksin, çıkartacaksın. Deniyor ki,
çok
kim
kibarsın.
Gelsin, ilk akla geleni söylüyorum.
Çok
Saf kibarsın. Ve sancaklı. Bak, diyorum ki neden? Bilmem diyor. Ama o gelsin. Sebebini bilmiyor. Çünkü spordan geldiği için diyor mesela. Tamam da herkes spordan geliyor. Geldi. Hamit Altıntop dışarıdan mı geldi? Spordan geldi. Verdiği katkı mı daha çok konuşuluyor, zarar mı konuşuluyor? Hidayet Türkoğlu basketbola verdiği zarar mı konuşuldu, yarar mı konuşuldu?
Spordan geldi abi. Hidayet Türkoğlu Abdi Bekşi projesini bitirdikten sonra sadece verdiği yarar konuşulacak. Çok iyi söyleyeyim.
Ya bak, onlar ayrı konular.
Sana bir şey söyleyeyim mi? Hemen üzerinde. Eğer bu ülkede Hidayet Türkoğlu'nun basketbola verebileceklerinden dolayı endişesi olan varsa vallahi billahi yanmışız.
Ama siyasi yakınlığından yanmışız. Dolayı son maçlardaki duygusal olaylara bakarım ben demelerinden dolayı akılda kalanlar hep onlar oldu abi.
E tamam, haklısın.
Sen şimdi mesela bana de yani,
peki nasıl?
Aklımızda hepimizde var abi.
Spordan gelen.
12 dev adam diye bir organizasyon var. 12 dev adam. Bugün bana 3 tanesini say desem sana. 12 dev adamdan 10 tanesini sayarsın. Şu anki basketbol milli takımında
doğru.
Üç tanesini sayamazsın.
Doğru.
12'sinde yazarım oraya.
O yazar. O basketbolu seviyor.
Herifin işi zaten, anladın mı?
Ta, işi.
Artık öyle bir işim yok. Dışarıdaki sokaktaki 10 kişiye sorduğunda cevabı yok.
Peki o zaman hepimizin konuştuğu liyakat sahibi ve spordan içinden gelmiş bir kişi dediğimiz zaman nasıl bir yaratık düşünüyorsunuz da bunları başarabilsin? Kim olabilir? Hadi sen söyle ya. Aday söyle bana. Bugün yetki sende. Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mehmet Büyükekşi'yi görevden alacaksın. Yerine de şu adamı koyacaksın.
Ceketini çıkartabilip gerçekten gerekli cevapları verebilecek, yumruğu masa vurabilecek Türk insanın sevdiği özelliklerden biridir ya bu.
Evet.
Siyasete karşı da burası özel bir yerdir diyebilecek
evet.
kişi olacaksa Galatasaraylı
bir tane
kenara koyup
bir tane adam
Fatih Terim'dir.
Bir tane adam olur.
Aklıma gelen ilkini söylüyorum ama Mustafa Denizli, Şenol Güneş'ler falan dediğin zaman zaten camialarda şöyle bir şey var. Bir Beşiktaşlı bile Fatih Hoca Beşiktaşlı olsaydı böyle bir teknik adam isterim diyen var.
Evet.
Okan Buruk'u bugün konuştuk Beşiktaşlılarla. Çok istedim ben dedi bir Beşiktaş taraftarı. Dedi ki çocuğunun sağlık problemleri olmadığı dönemde adı geçen isimlerden biriydi Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne. Okan Buruk. Dedim ki ne kadar eleştiriyorsun
değil mi? Ben girdim araya.
Bak ne kadar eleştiriyorsun değil mi dedim şu an. Dördüncü hakemle sürekli mıçmıç olması, sürekli olarak maçlardan sonra konuşması, her konuşmasının bir yerlere batması. Ne kadar rahatsız. Ama onu Beşiktaş adına yapmış olsaydı şu an yere göğe sığdıramadığım bir adam konumundaydı Okan Buruk dedim ben. Haklısın abi dedi.
Ama belki de bütün süre...
Ergen Yalçın'ın iki elini açması gene açtı bak kollarını falan durumuna geldi. Adam hiç konuşmuyordu ya. İki evet. elini kolunun yanına açıyordu. Böyle duruyordu. Ondan bile rahatsızlık duyuluyordu adam.
Doğru.
Anladın mı? Herkes Saffet Sancaklı gelse de abi bu adamın Trabzonluluğu çıkar. Bu adamın Fenerbahçeli oturuşması çıkar. Bu adamın daha önceki ilişkileri
neyse,
çıkar.
Neyse dört takımda da oynadı ya.
Her şey de çıkar abi. Gene mutlu olmaz bu insanlar. İsimlerden değil sistemden duyduğumuz rahatsızlığı gideremedikçe evet, işte. Olmayacak abi.
Onu diyorum.
Düzelmeyecek yani.
Evet.
Maalesef. Hepimiz de biliyoruz ve bildiğimiz halde de aynı şekilde temcit pilavı gibi her sene gene aynı şeyleri konuşuyoruz yani. Ha Ünal Karaman yazmış mesela biri diyor ki gelsin.
Millet
Ünal Karaman abi Ünal Karaman şunu söyleyeyim ben sana. Milli takımın teknik direktörü olabilecek. Bence federasyonda başkan olabilecek bir durumda değil şu an. Bana göre değil. Saffet Sancak da değil aslında başkan olabilecek.
Valla benim yıllardır bir adayım vardır. Şansal Büyükadır hep hiç değişmez. Ona ki böyle bir şey de geldi yani. Ama o yaşından dolayı artık hani yorgun olduğu için istemedi.
Ha, o zaman Şansal Büyük Ağa oraya getiriyorsan Merkez Hakem Kurulu'nu da Erman Toronlu getireceğiz.
Yok.
Şimdi de olayları şey yapsın yani. Hani hocam eleştiriyordun ediyordun. Bak gelmezse.
Onlar kabul etmiyor ki.
Bil ki olayın ne kadar kirli olduğunu görürsün o zaman.
Ya zaten bunu defalarca dile getiriyor. Ben Erman Toroğlu adına konuşmayayım ama Erman Toroğlu şu andaki konumunu bırakıp ana avrat küfür yenilecek, bu kadar eleştirilecek bir ortamda MHK başkanı olur mu? Para kazanıyor. Her gün televizyonda, kalkıp oraya gider mi?
Ne zaman olur abi biliyor musun? Eğer senin gerçekten iyi hakemlerin olursa o zaman olur. Der ki zaten malzeme iyi.
İyi de Erman'a
yönetmekte sorun yok der.
Ama Erman Hoca da belli bir yaşa geldi. Bu söylediğinde 3-5 sene sonra hayata geçerse Erman Hoca
i̇şte
da...
Onu diyorum ama görse ki bugün hani iyi hakemleri var Türkiye'nin. Yani biz bunları yönetiriz. Zaten iyiler bu çocuklar hani. Çünkü abi buradaki problem o kadar kötü ki hakemler. Birileri bunları yönetmeye de korkuyor. Yani neyi yöneteceğim diyor. Heriflerin kalitesi şey, hakem kalitesi ortada.
Ha, o zaman geriye şu mu kalıyor? Sosyal medyayla beraber şov yapmaya meraklı yöneticilerin açıklamalarıyla beraber millet birbirine sürekli sallasın, küfür etsin, birbirini kıymaya çalışsın.
İstiklal Marşı ve kapanış.
İyi tamam. Anlaştık. Çok güzel.
Mesajlara bakıyorum da zaten mesaj değil de ferman yazan.
O çok uzundu hakikaten.
Şuna bakar mısın?
Ne kadar dertliymiş o arkadaş ya.
İyi yayınlar. Beşiktaş'a karşı Semih üzerinden neden cephe alınsın? Federasyon sanki Beşiktaş çok iyi kadro kurmuş. Semih Messi olmuş da bu kadar cidden öküz altında buzağı aramak anlayışı diyor. Murat Aşık beyefendiye söylemek istedi. Beyefendi diyorsa orada bir şey var.
Kesin geçirecek.
Evet. Söylemek artık istediğim her şey güvenli olsa dahi Fenerbahçe yine bir düşman yaratır. En kötü ihtimal kendi içinde kavga çıkarır. Genlerinde kaos var bana göre demiş.
Sana göre işte. Söyleseydin keşke ne olduğunu da duysam.
Voleybol Federasyon Başkanı her şeyle ilgilensin.
Ya Mehmet Akif Üstün daha başarılı oldu diye de yani her sporun içinden gelen başarılı olacak ya da tasvip görecek diye bir şey.
Ya askeriyede bir laf vardır biliyor musun? Bunu en iyi Melih Üstad bilir. İyi bir teğmen olabilirsin ama iyi bir üst teğmen olamayabilirsin. Tamam mı? Tabii. Bu çok farklı bir şey yani.
Ya şey gibi abi, iyi antrenör olursun da iyi teknik direktör olamazsın. Çok farklı işler.
Farklı.
Maç statta canlı olarak verilsin. Hakem de bazı pozisyonları yayıncılığın verdiği görüntülerle orada görsün. Bazı şeyler VAR'a gitmeden çözülür. Mesela futbolcunun yaptığı faul sonrası aşırı itiraz bile önlenebilir. Burada diyor. Örnekler. Mustafa Denizli isterim ben demiş. Neden olduğunu yazmamış mesela. Zamanında işte Fenerbahçe taraftarı da stat dışında çıkarttığı olaylarla ilgili ne zaman yargılandı falan. O olayın ne kadar provokasyona döndüğünü de.
Abi o konularla ilgili bizden şey şikayetçi yani. Olanlar ve yargılayacak olanlar ya cezaevinde ya firar. Ben sana söyleyeyim yani cevabını.
Bir tribün lideri ve tribün sarrafı olarak Oğuz abiye soruyorum. Trabzon taraftarını geçtim, sokaktaki insanı bile tahrik edersen kanı tersten akar diye düşünüyorum.
Cevap vereyim. Biraz önce
bunun
bu konu
değişeceğini de sanmıyorum abi.
Cevap vereyim. Biraz önce zaten bunun benzerini ben de söyledim. İnsanları tahrik etmeye gerek yok. Tahrik oldu. Yani bunları çok fazla kaşımaya gerek yok. Bundan sonra nasıl toparlanabilir, nasıl bu iş düzeltilebilir insanlar zarar görmeden, ben işin o kısmındayım. Yoksa öyle maçlar, öyle pozisyonlar, öyle hakem kararları, burada aptal mıyım? Yıllardır maç seyrediyorum, bu sezonu santim santim biliyorum. 12-13 senedir televizyonlardayım. Ben şimdi çıkıp burada 8 tane maç söyleyemez miyim? Hakem ismi, pozisyon söyleyemez miyim zannediyor insanlar? Ya bunları kaşımanın yarar getireceğini şu anda düşünmüyorum.
Bu arada takımların satılması Türk futbolunu düzeltir mi?
Hiç zannetmiyorum abi.
Yani yabancı yatırımcılarla Çinli bir milyarderin Fenerbahçe'yi, işte Rus abi, milyarderin Galatasaray'ı alması gibi böyle.
Bu camialar bunlara tepki verir.
Çok büyük tepkiler.
Abi bizim...
Zamanında peki Chelsea satılırken İngilizler vermedi mi? Mesela hemen
abi ne bileyim orası İngiltere ya.
Ama şöyle bir şey söyleyeyim.
Her şeyimiz aynı mı İngilizlerle? Hayır, her şeyimiz aynı mı İngilizlerle?
Hiçbir şeyimiz aynı değil.
Yani.
Ama şunu söyleyeyim. Mesela Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın dışında Galatasaray'ın bir de bir 600 yıllık liseden gelen bir durumu olduğu için Galatasaray'ın böyle bir şeyi uzaktan yakından hayata geçemez.
Galatasaray üye almıyor içeriye ya.
Üye almıyor ya.
Büyük zorlukları var. Fenerbahçe çok fazla üye almasını fiyatı arttırarak durdurdu biraz.
Yok hala geliyor.
Yok.
Geliyor da
fiyatı
yani.
Arttırdı da güzel. Yani iyi gidiyor. Ben yani, bile şu geçen hafta 3 kişiye referans oldum yani.
Şimdi bu arttırma bilmiyorum bu kadar.
Asla arttırmadı. Asla normaline getirdi rakamı.
Kaç para?
Şu anda 75 bin lira 75 bir kereyle dahi. Sonra 750 lira abi yıllık. Abi ben sana söyleyeyim, şu anda sosyal kulüpler, yani isim de vereyim. Yani Moda Deniz Kulübü gibi. Büyük kulüp. Büyük yani Anadolu yakasına.
500 bin lira falan.
10 katı abi.
500 bin lira.
Tabii 10 katı neredeyse.
Büyük kulüp. O da artar.
700 lira falan çıkacak.
Öyle herkes çıkacak. Büyük kulübe girmek istemez de Fenerbahçe.
Tamam şunu demek. Ya. Günün sonunda orası kulüp.
Yani bu arada yeni başkan da hayırlı olsun. Büyük kulüp.
Evet. Beklenen oldu orada da. Ben ne söyleyeyim mi? Fenerbahçe olmadı. Kongresinden beterdi ya.
Evet, bayağı aday da çıktı.
5 aday.
5 aday çıktı.
Talat abi oldu.
Ya oranın da 10 bin falan.
Falan diye konuşuyoruz. Biz de boş değiliz Oğuz Bey.
Ha, Selktoryan. Selktoryan.
Murat şaka maka, oranın da 10 bin falan üyesi varmış galiba.
Vardır. Var.
Yani biz... çok mesaj geliyor tabii.
Bu arada şimdi bir proje var. Bak kulağına geldi mi bilmiyorum. Bizim Levent Deniz Kulübü var ya.
Evet.
Büyük kulüp. O kadar çok üyesi var ki Avrupa yakasında oturan üyeleri karşıya geçip faydalanamadığı için Levent Deniz Kulübü'nü büyük kulüple birleştirip bütün A'dan Z'ye büyük bir revizyon yapıp birlikte devam etmek üzere bazı görüşmeler abi yapılıyor.
Bir tane başkan adayının vaadiydi zaten.
Şu anda da var.
Çok da ciddi oy aldı.
Daha düne kadar
İşte, hayır şu olabilir abi, biliyorsun kongrelerden sonra eğer proje hoşuna giderse dersin ki muhalif bile olsa. Ya şu projeyi bize devretsene, yani anlat bize detaylarını, biz yapalım.
Ya Levent'te oturan adam her abi gün büyük kulübe
yani,
gidemiyor.
Hayır, Avrupa şey diyordu hatta vaat, yani bize hepsinden mesajlar geldi. İşte Avrupa yakasında bir şubemiz olacak diyordu vaat olarak.
Yer olarak da şu anda Levent Tenis Kulübü.
Bana yer.
Bir bana ben ya. De varım, gel. Hayır, beraber otururuz.
Tabii. Bana yer yani. Olsun.
Futbolcunun tahrik olma hakkı var mıdır? Hep böyle taraftarı tahrik etmeye başlıyor da futbolcu tahrik olmuyor.
Türkiye mu? Dünyanın en kolay tahrik olunan yer olduğu için herkes olabiliyor tahrik. Ya yani sen de olabilirsin.
Ya her futbolcu zamanında Trabzon'un gol attıktan sonra kuş taklidi yapması 50 bin Fenerbahçe'yi tahrik etmemiş miydi? Bu işin biraz eğitimle alakalı olduğunu düşünüyorum diyen bir dinleyicimiz.
Ya o eğitim kısmına girersen eğitimden kastı ne? Sadece okul bitirmek değildir herhalde. Onun için...
Abi bu hani din bilgisi de verirsin de dinin yanında bir de ahlak bilgisi verirsin ya.
Evet.
İşte önemli olan kısım aslında dini hangi hocadan aldığı değil, ahlakı işte önce çocuğu eğitmek değildir. Aile kendini eğitirse çocuğun eğitimi yarı yarıya tamamlanmıştır zaten.
Ya tamam, bunların hepsini kabul ediyorum.
Sonra üzerine katlaya katlaya devam edersin.
Ama bir şeyi unutmayalım. Trafikte her akşam haberleri seyrediyoruz. Niye baktın diye millet birbirini kesiyor.
Abi ne kesmeler, bu ortamda, ne içmeler var.
Bu ortamda nasıl olabilecek de bu örnekleri vereceğiz yani?
Mümkün değil abi.
Yok öyle bir dünya kardeşim. İstanbul bambaşka, Türkiye bambaşka bir yer yani.
Sistem olmaz, önemli olan bizim bakış açımızın değişmesidir Doğancığım falan deyip hani bazı şeyleri söylüyorsunuz. Güzel konuşuyorsunuz da maalesef olmuyor falan diye. Centilmensin Doğancığım demiş. Bu arada
bence de centilmensin.
Dane'nin doğum günüymüş bu.
Aa Yunuscum. Çok evet. İyi Galatasaraylıdır. Beşiktaş'ta oturur. Yunuscum çok çok çok mutlu ol. Ailenle, sevdiklerinle Oğuz nice mutlu de. Seneler.
Beşiktaş'ta oturup Galatasaraylı olanlar.
Galatasaray ama çok efendi, çok beyefendi.
Bir Galatasaraylı yani. Olarak bu program özelinde Murat Aşık kardeşimize bayılıyorum.
Ne güzel.
Gel gelelim. Sürekli her mecrada Feneryum ürünleriyle çıkması bu nasıl bir fanatizm dedirtiyor bana demiş.
Hep Feneryum ürünü giymiyorum artık, çok pahalı oldu. Eskiden hep öyle giyiyordum da.
Çakmamalısın.
Yok abi, hayır şey yapıyorum, firmaların sarı ya da lacivert ürünlerini tercih ediyorum, bu doğru.
Bu kadar basit işte. Yani evet.
İşte ama ondan sonra.
Ama elimden gelince Feneryum giyiyorum tabii. Abi Fenerbahçe içeriği çekiyorum, ne giyeyim?
Harikasın.
Kartal yoslanmalıyım gibi. Ne yiyeyim abi yani?
Şu Oğuz Altay'a söyleyeyim, bizi de Belçika'ya götürsün diyor ya.
Al abi.
O da ne kaldı abi, yapıştı sana biliyorsun değil mi?
Belçika'ya pardon. Ya adamı jingle yaptınız o konuşmasını. Teaser mı diyorsunuz, ne diyorsunuz? Aa, işte?
Artık işte onu
orada benim bir kabahatim.
Neye, hayır, diyor, neye yayıldı? Sanki bir kere söyle bir daha konuşulmadı hiç. Hala dönüyor.
Ben öyle zannediyordum biliyor musun? O gün o anda söyledik. Bitti zannediyordum.
6 aydır dönüyor ya.
Yakalamış, cımbızla çekmiş.
Bizde söz bile uçmaz. Orada kalır.
Abi 6 aydır dönüyor ya.
Evet.
Peki. Bu arada şimdi konuları bir yerlere çekme, bir de sosyal medya üzerinden bir algı oluşturup bundan duyulan rahatsızlıkları dile getirip getirmemeyle alakalı. Şimdi bu sızdırma operasyonuyla alakalı hakemlerin konuşmasıyla bir isim geldi. Tekrar Dallas'tan, Ewing ailesinden,
J.R.
J.R.'lara kadar döndü konu.
J.R.
Peki sonra abi Hugh Dallas'ın Edinburgh'da ticaret odasına kayıtlı,
evet,
bir koç grubuna ait firmanın distribütörlüğüne kadar giden süreç.
Bunu kim bulmuş?
Benim ben. Abi bir şey söyleyeyim mi?
Troll
abi. Müthiş mizah.
Birisi makara bir şey ironi yapıyor ama buna inanıp.
Abi buna inanmak gibi bir şey.
Abi var. Edinburgh ticaret odası ne Allah'ın aşkına?
Bana çok, kaç tane?
Hani
bana...
desen ki Sherwood, bak Sherwood ticaret odasında.
Ha, ticaret odası mesela, ne abi?
Abi çok iyi değil mi ticaret odası?
Buna Murat.
Ticaret odası ne abi?
Çok iyi değil
bu
ya.
Evet, bu konuyla ilgili bana gelen mesajları görseniz, abi doğru mu, abi doğru mu, abi doğru mu?
Abi hani buradan yürüyelim çünkü.
Abi sen diyeceksin ama dur ben hemen arıyorum ticaret odası başkanını soracağım.
Ya diyor ki bir tanesi de yazmış, yurt dışından bir takipçi yazmış, diyor ki İngiltere'de yaşıyorum yıllardır, bir arkadaşıma araştırttım, Edinburgh ticaret odasından sicil kayıtlarına baktırdı, bu adamın üzerinde hiçbir şirket yoktur diyor. Bak o da cevap olarak yazıyor bunu, o kadar ciddiye alınmış ki konu.
Aa, paralel evrende tamamen başka
çok bir şey yapmış oluyor. Çok iyi ama çok söyleyeyim. İyi abi. Yani bir anda ya şunu görüyorum. Bu alkolik balkolik yok mu bizim?
Evet.
Diyor ki.
Alkolik mi balkolik? İkisi farklı.
İşte önce alkolik de ondan sonra balkolik oldu. Aynıydı o. Oradan
geliştirdiler.
Ara ara kullanıyorlar da bir destek hesabı.
Murat Ayetullah kim ya?
Bilmiyorum ki.
Bizimki, bizim çocuklar bulmuşlar onu.
Ne olmuş?
Bizim çocuklar
bulmuşlar
onu
mı anlamadım.
Bulmuşlar.
Bulmuşlar. O da şeye benziyor. İbrahim Tatlıses diyor ya, ben durun dedim onlar vurun anlamadım.
Kimmiş abi? Der vallahi bilmiyorum. Abi Ayetullah bilmiyorum. Lake of Tears'ı bilmiyorum. Ya, ben çok mu safım onu da bilmiyorum.
Ben yok, bir Bakovski'yi bilirim
ben,
o kadar.
Ben Galatasaraylı sosyal medyadaki çocuklar bunu bulmuşlar. 7-8 defa da ifşa etmişler o olduğuna dair.
Kimmiş?
Özelde söyleyeyim şimdi, ayıp olur insanlara. Ben okay, kendim çok ilgimi çeken bir konu değil yani.
Tamam abi.
Ayıp olur yani.
Tahmin ediyorum ben ama.
Hani sanki yakın bir çevreden bir
yani isim olabilir. Yani bir böyle bir aynı oksijeni paylaşmışlığımız falan.
Ne diyorsun?
Falan
bu kadar. Ne diyorsun? Yani.
Yok hayır öyle iddialar
evet, öyle,
var
evet.
Da.
Hani var,
senin evet, iddia ettiğin kişiyi tahmin ettiğim için söylüyorum, bilmiyorum.
Şu anda ben de tahmin ettim.
İddia evet, ettiğim değil de bana söylenenler ve gördüklerim.
Lake of Tears için de bazı isimler söyleniyor. Abi kesin şu falan.
Aa yani, size bir şey söyleyeceğim. Bak sen bundan bunu bilmiyorsundur. Selahattin Baki eski Kill for You'nun kurucularından evet, mı? Bak Kill for You'yla.
Kurucularından mı bilmem.
Çünkü fikir babalarından. Fikir
yaşça daha büyükler yani, Göksel abiler falan kurdu.
Selahattin Baki kaç yaşında vardır?
Selo benden 4 yaş falan büyük. 4-5 yaş.
Yani 50'ye yakın mı?
50 civarı.
En fazla 50'dir.
Biz 2002 senesinde Kill for You'yla Ultra Aslan Bostancı'da halı saha maçı yaptık.
Oynamıştır.
Ha, onu diyeceğim. Ama tabii ben tanımıyorum. O yıllarda böyle popülerliği olmadığı için ben tanımıyordum onu. Ama çok enteresan bir maçtı. Fenerbahçe'nin, genç Fenerbahçelilerin tamamı tribünde. Ultra Aslan tribünde halı saha maçı yapılıyor. Ben de oynuyorum. 16'ya 1 bitti maç.
Edinburgh ticaret odası yani esprisini Aslan Baysal.
Konu nereden buraya geldi şu anda?
Aslan Baysal.
Bilmiyorum ki.
Sen tanırsın diye yazmışlar.
Sosyal medya üzerinden evet.
Aslan Baysal bulmuş bunu ilk atan ve herkes zıpladı abi. Neyi? Sazanlık yaptılar diyor.
He, Edinburgh ticaret odasını
Aslan Baysal bulmuş.
Abi bir şey söyleyeyim bak işte ben, Türk insanının zekası.
Zekası tabii.
Abi kaç kişi düşürdü lan? Binleri düşürdü ya.
Ya Aslan...
Abi kulüpler düştü ya, araştıralım mı yönetimler?
Aslan Baysal'ın yüzünden 20 tane mesela 30 tane mesaja maruz kaldık ya.
Edinburgh ticaret odası.
Çok iyi değil mi ya?
Edinburgh niye muhtar, ben bulamadım? İyi muhtarlık falan yazmamış.
Bu arada Murat Bey'e beyefendi dememin sebebi ona giydirmek değildi. Gerçekten beyefendi.
Aa, bak şimdi abi, güzel oldu.
Ya ama şöyle söyleyeyim.
Ama şimdi güzel oldu.
Kim göndermiş ama, bilmiyorum ama. Hayır,
ama öyle başlarsan.
İnanın şimdi de, biz burada 1,5 yıldır falan program yapıyoruz. Abi her beyefendiyle başına sonunda geçirdi bu
kadar. Sonu kimdi gördü bitti yani diye.
Bir teşekkür et çocuğa ya.
Teşekkür ederim. Ha, çok mersi tabii
gerçek
ki.
Gerçek fikrini söylemiş.
Yok yani, teşekkür ederim tabii ki canım.
Yalnız bu arada az önce şey yok.
Altta beyefendiyle başına geçiren mi var?
Hayır beyefendiyle değil ya. Sen de ne, aklına ne geliyor diye Dünya Tiyatrolar Günü'nü federasyonda
onu ben söyleyecektim diye, de konu girdi
diye,
araya
diye şey yaptı.
Ben de gerçekten öyle mi diyecektim?
Tehlikeli bir adamsın diye yazmış biri.
Evet öylesin.
Bir sürü şu mesajdan geliyor.
Aa.
Akreditasyon açıklaması yapılmış orada. Oluyor musunuz akredite?
Olduk.
Oldunuz.
Hallettik bu işi.
Misafirmişsiniz yani.
Tabii canım.
Bekleriz. Murat
ben de bir öncekinde değil miydik?
Ben de geleyim mi Murat?
Bütün gel abi. Günümüz geçiyor.
Akredite ol abi.
Akredite.
Radyo Gol seni akredite
edebilir. Seni düşünemiyorum.
Ben yani, çok teşekkür ederim. Ben
yayın aracında oturursun abi. Yorumlarını.
Ben hayır oyu vermek için buradaki arkadaşlarıma destek için geldim diyebilirsin mesela.
Yok.
Bir Galatasaraylı olarak bence ben... bu düzenin bu şekilde değişmeyeceğini
inanıyorum. Abi bir Galatasaraylı var, bir Oğuz Altay var. Bir Galatasaraylı olarak geldim.
Ben şöyle yani. Ben şöyle düşünüyorum. Fenerbahçeli arkadaşlar onu kendi aralarında konuşurlarsa çok daha güzel
olur. Yani bir Galatasaraylı olmuyor Oğuz Altay, anladın mı? Evet. Yani bir Galatasaraylı gelir.
Bir Galatasaraylı olarak geliyorsun değil mi sen? Galatasaraylı gibi değil.
Hayır yani onu tanımayan, yani bu arada gelebilir. Basında herkes Fenerbahçeli mi oraya gelecek akredite olarak?
Değil tabii. Değil.
Bana yani laf atmıyorlar mı? Senin ne işin var burada Beşiktaşlı diye?
Ben dur senin üstüne biraz salayım bu.
Yapma aman.
Yok, çok koruyor. Serkan Filavoğlu yanımda duruyor zaten benim. Merak etme orada.
Serkan da ayarlarım ben. Sen çekil biraz yanına.
Devam eder diyor. Oo, bayağı kalabalıklaşmışız YouTube kanalında.
Bugün şov.
Evet evet.
Öyle mi?
İzleyici.
Tabii.
Sağ olsunlar.
Maşallah kendi aralarında savaşmak için mi geliyorlar, bizi izlemek için?
O da oluyor. Gelin diyor. Burada şey var diyor.
Arkadaşlar,
oluyor.
Arkadaşlar gelin diye.
Bak. Bu arada şu an 800'dü. Bir ara 850'leri falan gördü.
Gördü.
O 50 kişiyi lütfen geriye çağırıyoruz, rica ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayın.
Başladığımızda bizi 150-200 kişi izlerken duyduğumuz mutluluktan bunu mu izliyorlar falan diye genele bakıldığında baktım baya 30 binlerde falan filan.
Tabii Radyo Gol'de şu anda rakibimiz yok YouTube'da yani. Kusura bakma hele. Buradan, ağzını burnunu buruşturma yani.
Karanlara, melişen dillere sesleneyim diye.
Ama onlar yok ki burada. YouTube'da yok.
YouTube'da yok.
YouTube'dakileri söylüyorum. Abi herkes bizim gibi sıradan vatandaş değil. İnsanların ekskluzif anlaşmaları var. Çıkamıyorlar YouTube'a.
Evet.
Biz Radyo Gol'ün neferleri olarak
halkın içinden gelerek
yırttık ekskluzif anlaşmaları.
Ayakta
oturduk.
Mihek taşıyız diyeyim. Peki. Şimdi Boğaz'ın iki yakasında milli takım üzerinden gittik. Fenerbahçe Genel Kurulu'na gittik. Bir de müsaade ederseniz bir reklama gidelim. Reklam dönüşünde
ne güzel bir bağlantı ya. Bayılıyorum.
Murat Aşık ve Oğuz Altay'la Boğaz'ın iki yakası devam ediyor.
Boğaz'ın iki yakasına devam ediyoruz Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda ve YouTube kanalında sevgili dinleyenler, izleyenler. Çok güzel herhalde şu programdaki en iyi aldığım mesajlardan bir tanesi. İyi yayınlar, sizleri dinleyip de izleyip de hala holiganlık yapanlar gitsinler akıllarını kontrol etsinler, seviliyorsunuz diye bir mesaj yazmış.
Ne güzel ya, sağ böyle olsun düşünmeleri.
Tabii ki mutlu ediyor bunu başarabilmek, gerçekten biraz daha böyle İtidalli davranmak, sağduyulu olmak, biraz olgunlaşmak gerektiriyor aslında ki üçümüzün de deli çağları oldu fazlasıyla. Deplasmanları, tribünleri, istenmeyen olayları hep yaşadık.
Ben hariç.
Ama bunun bir yarar getirmediğini, gördük. Hani rahmetli söyler ya, niye konuşmuyorsun? Daha önce çok konuştum, bir yararını göremedim diye. Artık konuşmama kararı aldım dercesine. Yetkisi olanın bilgisi, bilgisi olanın da yetkisi olması gerektiğine inandığımız bir sistemle, bir içinde kulaklarını çınlatalım. Her gelen teknik adamın, yabancının giderken bir laf çakarak gittiği bir kesin ülkede maalesef bir şeylerin düzelmeyeceğini görebiliyoruz. Biz bize yeteriz, düşmana çok fazla ihtiyacımız yok diyerek de.
Bir şey dikkat ettiniz mi? Eskiden yakın zamana kadar, 3-4 sene öncesine kadar milli maçlar oynandığı zaman bir futbolcu başarısızsa Fenerbahçeli deyip yüklenirlerdi. Galatasaraylıysa öyle, Beşiktaşlıysa öyle, kulüp forması giyerek insanlar seyrederlerdi. Ne zaman ki yurt dışından bu kadar çok gurbetçi oyuncumuz oldu, bu da ortadan kalktı.
Yine şimdi oldu işte, Uğurcan üzerinden gidiyor işte, Trabzon nedir bu falan diye devam ediyor.
Ya insaf ya, bir tane
oraya kaldı.
Yani. Oraya kaldıysak zaten
Bir yerden vurulacak işte canım. Yani
abi günah keçisi seviyoruz ya, bir tane günah keçisi lazım.
Yani
her
o da
zaman
gerekiyordu.
Onu yani futbolun takım oyunu olduğunu unutuyoruz arada. Yani tabii o da var ya. Yani zaten mesela kim iyiymiş mesela milli takım? Kim iyi mesela?
Ya bireysel anlık parlamaların dışında komple bir şey yok.
Yani yok.
Ben mesela bu defanstan övebileceğim biri yok. Avusturya maçını baz alıyorsak eğer.
Ya oyuna girdikten sonra Barış Alper dersin.
Hani evet.
Kenan dersin.
Murat, gözünün önüne şöyle bir şey getirsenize. Sen de Doğan. Mesela milli takımın evet gününde olmadığını, rakip takımında beşlik altılık yapabilecek pozisyonlar bulduğunu ama yaptığı kurtarışlarla takımını ayağa kaldırmaya çalışan bir kaleci performansı olsaydı mesela dün akşam ne kadar hoşumuza giderdi.
2002 diyorlar ya, 2002'de Rüştü öyleydi abi.
Ya Rüştü
çoğu maçta milli takımı ayağa kaldıran.
Yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Rüştü var ya, kertenkele gibi yerde yürüyordu biliyor musun?
Ki
bu kadar çevik
ki beli yok. O trafik kazası geçirdiği için omuriliğinde ve belinde çok ciddi sorun var.
Hatırladın mı dediğim pozisyonu?
Tabii.
O yerde böyle kertenkele gibi yürürdü biliyor
geçen
musun?
Geçen bir video denk geldi sosyal medyada gezinirken.
Barcelona forması giyerken kaleden uzaklaşıp da topu daha da uzaklaştırmak için bir müdahalesi var Rüştü'nün.
İki tane pozisyon.
Abdülkerim Durmaz gibi. Sana söyleyeyim yani, net örneğini vereyim.
İki tane
milli maç mıydı? Barcelona.
İki tane pozisyon geliyor gözümün önüne. Bir tanesi Rüştü'nün Trabzon'daki o şampiyonluk maçında Hami'nin şutlarını
95-96.
Acayip bir
12
şey.
12 şut abi.
Bak acayip bir şey ve hepsi çatala matala köşeye. Bir tane de Kadıköy'de Mehmet Ekici'nin şutunda top böyle inanılmaz şekilde kurtarılması imkansız bir yere giderken şampiyonun değişebileceği bir kurtarışı Muslera'nın yapması.
Bir de
acayip bir şeydi. Evet,
Panko'nun kaleye geçtiği maçta 4 şutun 3'ünün 4'ünün de gol olması diye de
niye konu Panko'ya geldi? Sen de kötüler konuşurken hiç Beşiktaş'a getirmiyorsun o konuyu da.
Bizim anılarımız depreşiyor ara ara Murat.
Şu Beşiktaş dosyasını bir açalım o zaman ya. Açmıyorsun.
Aç Murat. Beşiktaş dosyasını gerçekten açalım. Şimdi kongre olduğu gün eğer ki Beşiktaş'ın maçı olsaydı çok etkilenmezdi ama 2 Nisan'da kongre günü olası bir Galatasaray-Hatay maçında bir puan kaybının kongre sürecini ne kadar etkileyebileceği merak direkt ediliyor. Nasıl etkiler değil mi?
Direkt.
Ligden çekilmeyelim'e dönebilir bak. Ya çekilmeyelim oyunu vermek için gidenler. Yani, Hatay'ın düşünsene beraberliğini. Bak o akşam. Of diyorum sana, o kongre salonu var ya. Ya
şöyle olur. Volkan Demirel maçtan çıkıp kongreye gelir.
Doğru. Böyle olur zaten.
O olması lazım.
Valla
yani.
Volkan Demirel direkt maçtan çıkıp kongreye gelir.
Hoca ne olacaktı başka?
Ne oldu? Daha ne bekliyordun yani? Oraya gelir konu, doğru söylüyorsun.
Galatasaray fark yaparsa Volkan için bir sürü laf söylerler mi? Yok. Neden? Yok. Çünkü zaten kapasite verir.
Beklenen olan.
Bir de abi onlar aradan önce Samsun'u yendiler. Onlar için önemli yani. Hedef maçlarını şu anda kötü geçmiyorlar yani.
Ama o maçın konsantrasyonu bambaşka olur.
Size helal olsun.
Abi olur
hani
da.
Bana da helal olsun.
Şey ama ya.
Ya. Şu kaotik ortamda lige dönebildik ya.
Abi dönelim ya, bu ne? Devam başka şey konuşuyoruz. Abi aşağısı bak, valla biz yukarısına hep bakıyoruz. Ligin aşağısı.
Ama beter. O kadar dönüyor. Usta ki. O kadar usta ki Beşiktaş'a dönelim girelim deyince dosya açıyordu. Bir anda Hatay'a getirdi işi, biliyor musun?
Son dönemlerde toparlanmış, gerçekten Beşiktaş sistemini de oturtmuş bir Çağdaş Atanlı Başakşehir'in bu hafta Beşiktaş karşısındaki performansını merak ediyorum. Çünkü Santos'unkini merak etmemeye başladım. Onu söyleyeyim. Az önce de reklam arasında konuştuk. Kariyerinde geri düştüğü maçları çevirebilme olasılığı çok %10'larda 15'lerde olan bir Santos gerçeği var. Bunu galiba Uğur Meleke
abi çok güzel anlatıyor. Uğur Meleke şahane ya. Diyor ki 0-0 oynamayı çok iyi bilir. 1-0 öne geçtikten sonra oynamayı çok iyi bilir ama 1-0 geriye düştüğü zaman düştüğünde onu bilmez diyor.
Bak,
çok fazla.
Bak Murat, biraz önce mutfakta söylediğim sözü söyletme bana, bu konuyla ilgili sıkıntıya düşeriz.
Sen yine kibar bir söz bulursun onu.
Tabii.
Şey yapacak.
Yumuşatabilirsin.
Yumuşatacak yani. Bir özlü sözle.
Sefa biliyorsun sen.
Valla zor bir süreç. Aslında daha da bir zor süreç başlayabilir. Santos olası bir gidişatta, iki maç üst üste gene kaybettiğinde gitsin denildiğinde, eğer gönderilirse geldiği para bilinmiyor ya, ödenecek tazminat ortaya çıkarsa yönetim gerçekten çok zor günler
yaşar. Tazminat var mı ya?
Çıkarsa işte ortaya. Yok. Gelecek parayı bilmiyorsun ki tazminatı bilesin.
Geçen sabah Samet hocamı gördüm, sorsaydım keşke.
Sorsaydın.
Söylemiyorum.
En doğru. Yanına yanaşacağım, soracağım zaten bir daha görürsem.
Komşu muydu?
Komşu.
Komşun değil mi?
Abi zenginler değişik yerlerde oturuyorlar.
Abi zengin dedin. Biz memur insanlarız Samet hocam, ben. Kendisiyle karıştırdı beni. Yazlık ayrı lüks sen.
Ama
kışlık ayrı lüks.
Avrupa'da oturuyor biliyorsun.
Avrupa.
Zannediyorsun ki
Avrupa'da.
Kızıl toprakta.
Ama ben
işte,
de ben de Kadıköy'de oturuyorum. O bu tarafta, ben o tarafta. O Beşiktaş'ta oturuyor, ben o tarafta.
Benim şu an en büyük avantajım.
Bütün Trabzon'da.
Şu an İstanbul'da en düşük takımlara en uygun fiyatı bizim yani Yeni Sinan'ın da bir otel orası. Her hafta bir takımla otobüs duruyor önde. Hatay orada kamp yaptı. Karagümrük o Antalya orada yaptı. Geçen Vakıfbank voleybol takımı yaptı. Bahçeşehir basketbol takımı. Herkes orada.
Evet.
Hatay bu oraya gelirse bir pazartesi akşamı bir uğrarım hocama.
Esentepe, Gayrettepe tarafındaki
yok,
otelden
Etiler bahsediyorsun.
Aa, Etiler'deki otelde kalıyorlar. Çoğunlukla bir hani Dursun Özbey'in otelinde yok, kalma durumu vardı. Ondan sonra bir yandaki otelde çok fazla konaklamaya başlamışlar.
Ya bir de tabii stada göre de değişiyor. Şimdi mesela Antalyaspor mesela bir maça geldi, orada kaldı. Sonra Başakşehir maçına geldiler. O tarafta bir otelde kaldılar. Stada ulaşımı kolay. En son Beşiktaş maçında da Konrad'da yani o tarafta kaldı. Orada kaldılar. Yani stada da kolay ulaşım önemli. Sadece fiyat değil.
Doğru.
Hani İstanbul trafiğinde çünkü bir de bir saatte maça gitmek var yani.
Ya işte. Gerçi onu şeyler polis eskortu falan açıyor da fiyat gerçekten o da çok etkileyici bir
faktör. Ama İstanbul'da hani şehir dışından izleyenler için söylüyorum abi, bazen öyle bir yere geliyorsun ki eskortla dat dat döktürüyor ama açılmıyor ki yol. Yok.
Ya bu şey lazım artık arabaların uçak gibi helikopter gibi uçarak gitmesi falan lazım jetgillerdeki.
Evet gibi. Jetgiller.
Murat Bey'e sorar. Jetgillerde yoktum abi.
Ki?
Murat Bey'e sorar mısın? Sor. Federasyonla Fenerbahçe pazarlığı bitti mi? Seyfler ne zaman yayınlı?
Bitmedi, şu an pazarlık halindeyiz. En son işte bir iftar yapacağız beraber akşam federasyonla.
Katılıyor musun?
Sahura doğru falan vereceğiz kararı. Sen sabret azıcık daha, bu kadar beklemiş. Zaten oyunu da çözmüşsün, gizli oyunu da.
Bütün olayı bozdun.
Bütün şeyi bozdun ya.
Dinleyici. Okur musunuz Doğan Bey? Demiş de o beyi görünce okuyasım geldi. Ya.
Okuyacağım. Abi bu beylilerde hep bir sıkıntı var, bak söylüyorum ben sana.
Lütfen Ayetullah açıklayınız diye şey yapmışlar.
Ben o işlerin içerisinde yokum arkadaşlar.
Peki. Tabii ligi konuşmaya başlayacağımız dönem de gelecek ama artık ne şöyle zaman? Bir gerçek var tabii, seçimden sonra abi. Her şey seçimden sonra. Ne kararlar verilecek seçimden sonra?
Bir şey söyleyeyim mi, ama hiç bence eski seçimler gibi bir atmosfer yok ya. Böyle bir yok ya, bir şey yani. Hani düşsene abi geçen sene bayağı böyle şey gibi yaşıyorduk ya. Ne oldu ne video falan.
O daha farklıydı.
Ya da bir önceki belediye seçimi de bence bayağı bir gerilimliydi. Bunda öyle çok bir
şey döndü yok gibi. Belki de yani beklentinin artık düşmesi ya da ne bileyim genel seçim olsa belki daha farklı bir hava olurdu ama hani belediyede hep şöyle bir şey, İstanbul kaybedilecek mi? Yani bu kaybedilmek kaybedilmemek değil. Gelen herkes İstanbul için iyi şeyler yapacaktır.
Ben yerel
kaybetme diye bakmamak.
Ama gerekiyor. Mesela aynı abi bir Kadıköy ama. Belediye Başkanı adayını dinliyorum. Zaten kazanma ihtimali yok. Kadıköy belli hangi partinin çok.
Her zaman öyle.
Abi çıkmış diyor ki ben Trabzonspor taraftarıyım. Baba zaten senin alacağın oyu 5 değilse de 2'ye düştü şu anda.
Daha da düştü.
Hani senin ideolojik görüşten dolayı sana verebilecekler de oy ama onlar da Fenerbahçeli. Yani Kadıköy'lisin. Bir de ne gerek var böyle bir açıklamaya?
Ama şey de yanlış Murat ya. Mesela Kadıköy Belediye Başkanı da mutlaka Fenerbahçeli olsun sözü de doğru bir şey değil. Ya.
Trabzonsporluydu dence.
Yok yok. İki dönem şimdi önce. Öyle bir istekte bulundular ya, onun abi için söylüyorum.
İki dönem önce Trabzonlu olunca hani der ki bari Fenerbahçeli olsun bir turda.
O şeyden bize her yer Trabzon'dan kaynaklı.
Aykut Nuhoğlu'ydu. Aykut Nuhoğlu Trabzonlu.
Daha öncekilerde de Cengiz Özyalçın vardı.
Bizim. Cengiz Özyalçın var Galatasaraylı.
Galatasaraylı.
Bir turda demişler bari bu sefer.
Bir tur ben bineyim diyor.
Bizler olsun.
Bak hala futbola siyaseti katmaya çalışan bu iki insanın yanında.
Anlat ya Beşiktaş Başakşehir maçını.
Anlatsana hani 1-0 yenikken nasıl oynuyor Santos?
Gerçekten ilk golü Beşiktaş'ın atarsa alabileceği bir maç diyeyim. Noktaya öyle koyayım yani.
İlk golü Beşiktaş atarsa da alamaz o maçı.
Alır.
Ben Beşiktaş de, kesin gol yer Başakşehir'den.
Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Beşiktaş o maçı kazanmaz. Kazanamaz.
Beşiktaş da o maçı kazanacak.
Sen iddia kaybetmeye doymadın ya. Tüfeğinizi
alıp gelin. Öyle
yani, hadi büyütüyorum, Başakşehir o maçı kazanır.
Bana o şeyi vermiyor. O enerjiyi vermiyor. Beşiktaş da onun için yoksa.
Başakşehir Beşiktaş'ı yener. Eli büyüttüm Eda.
Beşiktaş Başakşehir'i yenecektir. Nokta.
Nokta.
Muzo bu bölümü kes kardeşim.
Bunu lütfen ya. Bunu lütfen. Haftaya.
Diğer programa da girerken bununla girelim.
Unutulur bu.
Haftaya nasıl gireceğim? Haftaya biz çarşamba yapıyoruz. Maç perşembe.
Aynen. Ona göre konuşacağız. Peki teşekkür ediyoruz izleyenlere ve dinleyenlere, mesaj yollayanlara binlerce kez. Haftaya yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın efendim.
Aşık ve Oğuz Altay'la Boğaz'ın iki yakası sona erdi.